Hazreti Ebubekir'in hicret sırasındaki mali fedakarlıkları. Esma radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber hicret için çıktıklarında babam Ebubekir de onunla birlikteydi ve 6000 dirhemden oluşan servetini de yanına almıştı. Onun gidişi üzerine gözleri görmeyen dedem Ebu Kühafe yanımıza gelerek, "Bana kalırsa bu adam, oğlu Ebubekir, varını yoğunu alarak size hiçbir şeyi bırakmamıştır," dedi. Bunun üzerine ben, "Ey dedem, yanılıyorsun. O giderken bizlere çok para bıraktı," dedim. Sonra gidip babamın paralarını koymakta olduğu yere bir miktar çakıl taşı koyup üzerlerini de çaputlarla kapattım. Dedemi alıp oraya götürerek, "Dede, işte paralar burada. İstersen ellerinle bir yokla," dedim. O da elleriyle yoklayarak, "Bunu size bırakmış ya, artık gönlüm rahat eder. Bu sizin ihtiyaçlarınıza kâfi gelir," dedi. Zavallı ihtiyarın babamın bizlere bir şey bırakmadığından haberi bile olmadı. Ben bu şekilde onun merak edip üzülmemesini sağlamış oldum. Hazreti Osman'ın mali sıkıntı çekmekte olan İslam ordusunu teçhiz etmesi, Hazreti Peygamber'in de onu övmesi. Hazreti Peygamber bir hutbe irad ederek mali sıkıntı çekmekte olan İslam ordusuna yardım etmek hususunda sahabileri teşvik etti. Bunun üzerine Hazreti Osman kalkarak, "Ben çullarıyla, eğerleriyle birlikte 100 deve veriyorum," dedi. Hazreti Peygamber bulunduğu yerden bir basamak inerek yine teşvik yollu şeyler söyledi. Hazreti Osman bu kez de kalkarak aynı şekilde ikinci bir 100 deveyi daha verdiğini söyledi. Hazreti Peygamber hayrete düşen bir insanın yaptığı gibi mübarek elleriyle işaret ederek, "Bundan sonra yapacağı şeyler Osman'a bir zarar veremez," buyurdular. Hazreti Osman'ın sıkıntılı bir devrede bulunan ordu için 1000 dinar bağışlaması. Hazreti Peygamber'in mali sıkıntı çekmekte olan orduyu donatmak istediği bir sırada Hazreti Osman 1000 dinar getirerek bunları Hazreti Peygamber'in mübarek eteklerine boşalttı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber bu paraları evirip çevirerek şu sözleri birkaç kere tekrarladılar. "Bundan sonra Osman'ın işlediği hiçbir şey kendisine zarar vermez." Hazreti Osman'ın mali sıkıntı çekmekte olan İslam ordusuna 10.000 dinar infak etmesi. Hazreti Peygamber'in de kendisine duada bulunması. Hazreti Peygamber Osman'a haber göndererek ondan mali sıkıntı çekmekte olan orduya yardım etmesini istedi. Hazreti Osman da 10.000 dinar gönderdi. Bu paralar götürülüp önüne dökülünce Hazreti Peygamber onları evirip çevirerek şöyle buyurdular. "Ey Osman, Allah Teala bugüne kadar gizli açık işlemiş olduğun günahlarla bundan sonra işleyecek olduğun bütün günahları bağışlasın. Artık bundan böyle yapacakların sana zarar vermez." Hazreti Osman'ın İslam ordusu için yapmış olduğu yardımlar hakkında gelen hadisler. Abdurrahman bin Avf şöyle anlatıyor. Hazreti Osman'ın sıkıntılı bir devrede bulunan orduya yaptığı yardım sırasında ben de orada bulunuyordum. O tam 700 ukiye altın verdi. Hazreti Osman Tebük Savaşı sırasında İslam ordusuna 50'si at olmak üzere 1000 tane binek hayvanı bağışladı. Hazreti Osman Tebük Savaşı'nda İslam askerlerine 950 deve ile 50 at ya da 900 deve ile 30 at vermiştir. Abdurrahman bin Avf'ın 700 develik bir kervanı yüküyle birlikte infak etmesi. Hazreti Ayşe validemiz Medine'de evinde bulunduğu bir sırada dışarıdan gelen bazı sesler duydu ve ne olduğunu sordu. Abdurrahman bin Avf'ın Şam'dan yiyecek getirmekte olan kervanı döndü. "Bu sesler de ondan geliyor," dediler. Bu kervan 700 deveden meydana gelmiş olup Medine onların sesleriyle çınlıyordu. Bunun üzerine Hazreti Ayşe, "Ben Hazreti Peygamber'in Abdurrahman bin Avf'ın cennete sürünerek girdiğini gördüm," buyurduğunu işitmiştim, dedi. Bu sözler Abdurrahman'ın kulağına gittiğinde, eğer yapabilirsem cennete sürünerek değil ayakta ve yürüyerek girmeye çalışacağım dedi ve gelen kervanları bütün yükleri ve hayvanlarıyla birlikte Allah yolunda infak etti. Hakim bin Hizam'ın Allah yolunda cihada çıkanlara infak etmesi. Medine'de Allah için Hakim bin Hizam'dan daha fazla infakta bulunan bir kimse işitilmemiştir. Bir gün Medine'ye gelen iki göçebe Arap, "Kim Allah yolunda bizlere yardımda bulunur?" dediler. Onlara Hakim bin Hizam'a gitmeleri söylendi. Onlar da Hakim'in evini bularak yanına girdiler. O, ailesiyle birlikte oturuyordu. "Ne istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da isteklerini söylediler. Hakim, "Acele etmeyiniz," dedi. Sonra birlikte çıktılar. Hakim, Mısır'dan getirtmiş olduğu 4 dirhemlik ince bir elbise giymişti ve elinde de asası bulunuyordu. Yolda hangi çöplüğün yanından geçseler, Hakim orada gördüğü ve Allah yolunda verdiği develerin üzerine atılabilecek gibi olan deri ve kumaş parçalarını asasının ucuyla alıp silkeliyor, sonra bunları yanında gelmekte olan iki hizmetçisine vererek "Bunu alıp yanınızda muhafaza edin," diyordu. Onun bu yaptıklarını gören o iki kişiden biri diğerine, "Hadi gidelim. Bundan bir hayır geleceğini zannetmiyorum. Baksana, çöplüklerden deri ve kumaş parçaları toplamaktan başka bir şey yaptığı yok," dedi. Arkadaşı da, "Azap olmasıca, biraz sabredelim, bakalım ne olacak," karşılığını verdi. Böylece pazara kadar gittiler. Hakim orada donanımıyla birlikte 2 tane büyük deve satın aldı. Hizmetçilerine de, "O size verdiğim parçalarla bu develerin çullarının yırtıklarını yamalıyınız," dedi. Bu işler bittikten sonra üzerlerine taşıyabildikleri kadar yiyecek, buğday ve yağ yükleterek bunları o iki göçebe araba verdi. Bunun üzerine adamlar birbirlerine, "Allah'a yemin ederiz ki bugüne kadar çöplükten deri ve kumaş parçaları toplayan bu kişiden daha hayırlısını görmedik," dediler. Hakim bin Hizam'ın sattığı evinin parasını fakirlere ve yoksul kölelere vakfetmesi. Hakim bin Hizam evlerinden birini Muaviye'ye 60.000 dirheme sattı. Ona, "Muaviye seni kandırdı, evin daha fazla ederdi," dediler. O da şunları söyledi: "Allah'a yemin ederim ki ben onu cahiliye döneminde bir kırba şarapla değişmiştim. Sizler de şahit olunuz ki ben bu parayı fakirlere ve borçlu kölelere vakfediyorum. Şimdi söyleyin bakalım, kim kimi aldatmış? Ben mi zarar ettim, yoksa Muaviye mi?" İbni Ömer'in 100 devesini Allah yolunda infak etmesi. İbni Ömer, sahip olduğu arazilerden birisini 200 deve karşılığında sattı. Sonra bunlardan 100 tanesini Vadil Kura geçilinceye kadar satmamaları şartıyla Allah yolunda fakirlere infak etti. Hazreti Ömer, Asım bin Adi ve başkalarının Allah yolunda mali yardımlarda bulunmaları. Hazreti Ömer, Tebük gazvesinde 100 ukiye yardımda bulundu. Asım bin Adi, 90 ölçek hurma verdi. Hazreti Abbas, Talha, Sa'd, Ubade ve Muhammed bin Mesleme de büyük mali yardımlarda bulundular. Hazreti Zeynep'in Allah yolunda sadaka vermesi ve diğer Müslüman kadınların savaşta orduya yardım etmeleri. Hazreti Ayşe şöyle anlatıyor: "Hazreti Peygamber, bana ilk kavuşacak olanınız, içinizde eli en uzun olanınızdır," buyurmuştu. Bu yüzden onun vefatından sonra hangimizinki daha uzun diye el ölçtürmeye başladık. Sonunda eli en uzun olanımız Zeynep çıktı. Çünkü o bizzat elleriyle kazanıp sadaka verirdi. Hazreti Ayşe şöyle anlatıyor: "Hazreti Peygamber'in vefatından sonra bir araya gelip hangimizin elinin daha uzun olduğunu bulmaya çalışıyorduk. Çünkü Hazreti Peygamber eli en uzun olanın kendisine en önce kavuşacak olduğunu söylemişti. Bu durum Zeynep'in vefatına kadar böyle devam etti. Onun vefatından sonra anladık ki Hazreti Peygamber el uzunluğuyla sadakayı kastetmiştir. Çünkü Zeynep bizzat elleriyle çalışır, derileri tabaklar, dikiş dikerdi. Sonra elinin kazancından sadaka verirdi. Hazreti Zeynep yün eğirir, Hazreti Peygamber'in askerlerine verirdi. Onlar da bununla elbiselerini veya eşyalarını dikerlerdi. Zeynep validemiz bu şekilde onlara yardım etmiş olurdu. Tebük Savaşı'nda Müslüman kadınlar da yardımlarda bulundular. Öyle ki Hazreti Peygamber'in evinde büyük bir yaygının üzeri onların vermiş olduğu küpe, bilezik, halhal gibi altın, gümüş ve fil dişi takılarla dolmuştu. Hazreti Peygamber bunlarla savaşa giden ordunun ihtiyaçlarını karşılamıştır. Hazreti Ömer'in fakir ve çok çocuklu bir göçebe kadına infakta bulunması. Hazreti Ömer bir gün bir ağaç altında öğle uykusuna dalmıştı. Bu arada göçebe bir kadın geldi. Orada bulunanları süzdükten sonra onun yanına varıp şunları söyledi. Ben yoksul ve çok çocuğu olan bir kadınım. Müminlerin emiri Ömer, zekat toplamak üzere bize Muhammed bin Mesnemi'yi göndermişti. O bize hiçbir şey vermedi. Ne olursun, kalk gidelim de Emirül Mümininin yanında bize yardımcı ol, dedi. Bu sözler üzerine Hazreti Ömer, kölesi Yerfe'ye dönerek, çabuk git, Muhammed bin Mesleme'ye buraya gelmesini söyle, dedi. Kadın, onu buraya çağırmaktansa birlikte oraya gitmek daha iyi olmaz mı, dediyse de, Hazreti Ömer, meraklanma, göreceksin, o benim dediğimi yapacaktır, dedi. Yerfe gitti. Muhammed bin Mesleme'yi alıp geldi. Muhammed bin Mesleme, ey müminlerin emiri, selam üzerine olsun, dedi. Bunun üzerine kadın, Hazreti Ömer'le konuştuğunu anlayarak utandı. Hazreti Ömer, Muhammed bin Mesleme'ye, Allah'a yemin ederim ki, sizin en iyilerinizi seçmekte kusur etmiyorum. Acaba yarın Allah Teala senden bu kadının hakkını soracak olursa, ona ne cevap vereceksin, dedi. Bunun üzerine İbni Mesleme'nin gözlerinden yaşlar boşandı. Hazreti Ömer sözlerine şöyle devam etti. Allah Teala bizlere peygamberini gönderdi. Biz de onu tasdik edip kendisine tabi olduk. O Allah'ın emirlerini yerine getirdi. Sadakayı ehline yani miskin ve fakirlere verdi ve ölünceye kadar da buna devam etti. Sonra Ebu Bekir halife seçildi. O da vefat edinceye kadar Hazreti Peygamber'in sünnetiyle amel etti. Ondan sonra da ben seçildim. Ben de sizin en iyilerinizi kusursuz bir araştırmayla bulup tayin ediyorum. Eğer zekat toplamak üzere yine seni gönderirsem, bu kadına hem bu seneki hem de geçen seneki zekat payını ver. Gerçi seni göndereceğimi de zannetmiyorum, dedi. Sonra da bir deve ile yeteri kadar un ve zeytinyağı getirterek kadına verdi. Kendisi o sıralarda Hayber'e gidecekti. Kadına da, şimdilik bunlarla idare et. Biz birkaç gün sonra Hayber'e gideceğiz. Eğer gelip beni orada görecek olursan, sana daha fazlasını veririm, dedi. Daha sonra kadın, Hayber'e giden Hazreti Ömer'in yanına uğradı. O da kendisine iki deve vererek şunları söyledi. Bunları al. Muhammed bin Mesleme gelinceye kadar, bunlar senin ihtiyaçlarını karşılar. O gelince de dediğim gibi hem bu seneki hem de geçen seneki hakkını verecektir. Hazreti Ömer'in, Hazreti Peygamber'le birlikte bulunanlardan birisinin kızıyla ilgilenmesi ve ona infakta bulunması. Eslem şöyle anlatıyor. Hazreti Ömer'le birlikte pazara çıkmıştık. Genç bir kadın, arkamızdan yetişerek şunları söyledi. Ey müminlerin emiri! Kocam vefat etti. Küçük çocuklarım hep benim elime bakmaktadır. Allah'a yemin ederim ki hiçbiri bir iş göremediği gibi tarlaları ya da süt hayvanları da yoktur. Bu sene kıtlığın onları yutmasından korkuyorum. Bilmiyorum Belki tanıyorsundur. Ben Hufaf bin Eyma el-Gıfari'nin kızıyım. O, Hazreti Peygamber'le Hudeybiye'de bulunmuş bir kişidir. Bunun üzerine Hazreti Ömer ona çok büyük ilgi gösterdi ve "Merhaba Hazreti Peygamber'e yakın olan kişilere" dedi. Sonra da onu alıp evine götürdü. Ona güçlü bir deve verdi. Devenin sırtına da içinde yiyecek ve elbiselerin bulunduğu iki büyük çuval yükledi. Gitmeden önce de "Şimdilik bunları al. Bitirmezden önce Allah Teala size daha hayırlısını verecektir" dedi. Bunları gören bir kişinin "Ey müminlerin emiri, bu verdiklerin çok değil mi?" demesi üzerine Hazreti Ömer şunları söyledi. "Annen senin matemini tutsun." Onun babası Hudeybiye'de Hazreti Peygamber'le birlikte bulunanlardan birisidir. Allah'a yemin ederim ki ben onun babasıyla kardeşinin bir kaleyi aldığını biliyorum ki daha sonra biz bu kalenin ganimetlerinden pay almıştık. Said bin Amir'in Şam valiliği sırasında Halife Hazreti Ömer'in göndermiş olduğu parayı fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine dağıtması. Hazreti Ömer, Muaviye'yi Şam valiliğinden azlettiğinde yerine Said bin Amir bin Hızyem el-Cumahi'yi vali olarak tayin etti. Said oraya Kureyş'ten parlak yüzlü genç hanımıyla birlikte gitti. Oraya varışlarının üzerinden çok zaman geçmemişti ki büyük bir mali sıkıntıya düştüler. Bunu haber alan Hazreti Ömer onlara 1000 dinar gönderdi. Said bu gelen 1000 dinarı hanımına gösterdi ve "Bunları bize müminlerin emiri Ömer göndermiştir" dedi. Hanımı "Öyleyse bize yiyecek ve erzak al. Gerisini de daha sonra harcamak üzere sakla" dedi. Said ise hanımına şunları söyledi. "Sana bundan daha iyi ve karlısını haber vereyim mi? Biz bunu çalıştırmak üzere bir tüccara verir ve onun kârından yeriz. Hem bu şekilde sermayemizden de hiçbir şey eksilmemiş olur." Bunun üzerine karısı da bunu uygun buldu ve "Böyle yapalım" dedi. Said gidip biraz yiyecek katık 2 deve satın aldı. Ve 2 de hizmetçi tuttu. Paranın geri kalanını da fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Bir müddet sonra hanımı Said'e "Bazı ihtiyaçlarımız var. Şu senin çalıştırması için parayı verdiğin tüccara gidip kârın bir kısmını alsan çok iyi olur" dedi. Said hiçbir şey söylemedi. Kadın tekrar tekrar söylediyse de Said hiçbir cevap vermedi. Nihayet bu durum öyle bir hale geldi ki hanımının bu ısrarları Said'e bir işkence gibi gelmeye başladı. O evine ancak akşamdan akşama gelirdi. Bir gün aile dostlarından biri kadına "Sen Said'den ne istiyorsun?" "O paranın artanını sadaka olarak vermiştir. Bir daha onu sıkıştırma" dedi. Bunu öğrenen kadın çok üzüldü ve ağladı. Onun bu halini gören Said niçin ağladığını sordu. Kadın da öğrenmiş olduklarını ona anlattı. Bunun üzerine Said şunları söyledi. "Ağlamada beni dinle. Bazı arkadaşlarım vardı ki az bir zaman önce benden ayrıldılar. Ben onlardan geri kalmak istemiyorum. Şunu da söyleyeyim ki eğer bir tanesi yeryüzüne inecek olsa orasını nura gark etmeye yetecek olan ela gözlü cennet hanımlarından birini dünya ve onun içinde bulunanların hepsine değişmem. Onların yüzlerinin parlaklığı karşısında güneş ve ay çok sönük kalır. Onlardan birinin başındaki yaşmak dünyadan ve orada bulunanların hepsinden daha hayırlıdır. Öyleyse aklını başına topla. Benim Allah için senden vazgeçmem, onlardan vazgeçmemden çok daha kolaydır." Bunları işiten hanımı ağlamayı kesip onun yapmış olduğu şeyi kabul etti. Abdurrahman bin Sabit'in maaşının fazlasını tasadduk etmesi. Abdurrahman bin Sabit el-Cumahi ay başlarında Beytülmal'den maaşını aldığında ondan aile efradının yemelerine yetecek kadarını alır, geri kalanını sadaka olarak dağıtırdı. hanımı maaşının fazlasını sorduğunda da borç olarak veriyorum derdi. Bir gün tanıdıklarından bazı kimseler gelerek, böyle yapma, çünkü ailenin ve çoluk çocuğunun da senin üzerinde hakları vardır dediler. O da onlara şöyle cevap verdi. Ben ailemi Müslümanlardan hiç kimseye tercih etmem. Ayrıca da birilerini razı edeceğim diye ela gözlü cennet hanımlarından asla vazgeçmem. Bu hanımlar öyle güzeldirler ki eğer onlardan birisi yeryüzüne inecek olsa dünyamız güneşin parladığı gibi parlardı. Ben benden öncekilerden geri kalmak istemem. Bakınız Hazreti Peygamber ne buyuruyor? Allah Teala hesaba çekmek üzere insanları bir araya getirdiğinde müminlerin fakirleri cennete girebilmek için acele ederler. Biraz sabredin, bu ne telaş denildiğinde, bizim üzerimizde hesabı görülecek hiçbir şey yoktur. Siz dünyadayken bize hiçbir şey vermediniz ki derler. Bunun üzerine Allah Teala da kullarım doğru söylüyorlar der ve böylece cennet kapıları açılarak fakir Müslümanlar diğerlerinden 70 sene önce cennete girerler. Abdullah bin Ömer'in hastalığı sırasında canı çektiği üzüm salkımını bir fakire vermesi. Nafi şöyle anlatıyor. İbn Ömer hastaydı. Bana kendisi için üzüm almamı söyledi. Gidip bir dirheme bir salkım üzüm aldım. Önüne koydum. Tam yemek üzereyken bir fakir geldi. İbn Ömer yemekten vazgeçip onun fakire verilmesini emretti. Adam salkımı alıp çıktığında birisi arkasından giderek onu kendisinden satın aldı. Fakat İbn Ömer henüz yemeye başlamadan adam yine geldi. İbn Ömer de salkımı ona vermemizi söyledi. Bu kez de birisi gidip bir dirhem vererek üzüm salkımını satın aldı. İbn Ömer yemeye başlamadan fakir yine geldi. İbn Ömer de salkımı ona vermemizi emretti. Birimiz yine fakirin arkasından çıkarak onu satın alıp getirdi. Ama adam bir daha geldi ve bu sefer ondan salkımı kendisine vermesini istedi. İbn Ömer veriniz buyurdu. Adam salkımı alıp çıktığında yine birimiz gidip bir dirhem vererek onu ondan aldık. Ancak bu defa içeri girmek istediğinde ona engel olduk. Eğer İbn Ömer bu yaptığımızı öğrenmiş olsaydı o salkımın tadına bile bakmazdı. Osman bin Ebil As'ın çoluk çocuğuna bir kurban kesip yedirmesi için birisine infakta bulunması. Ebu Nadre şöyle anlatıyor. Hac mevsiminde Zilhicce'nin 10. günü Osman bin Ebil As'ın yanına gittim. O, evinin odalarından birini gelen ziyaretçilere ayırmıştı. Orada sohbet edilir, hadisler okunurdu. Biz orada oturuyorken kapının önünden yanına bir koçla birisi geçti. Osman onu çağırtarak bu koçu kaç paraya aldın diye sordu. O da 12 dirheme aldım diye cevap verdi. Bunun üzerine ben eğer 12 dirhemim olsaydı ben de bir koç alır kurban ederek çoluk çocuğuma yedirirdim dedim. Bir müddet daha oturduktan sonra da kalktım. Giderken Osman bin Ebil As bana bir kese verdi. İçinde tam 50 dirhem vardı. Onun muhtaç olduğum bir sırada Allah rızası için bana vermiş olduğu bu keseden daha bereketli bir param olmamıştır. Hazreti Ayşe validemizin elinde bulunan şeylerden infak etmesi. Oruçlu olduğu bir gün Hazreti Ayşe validemize bir fakir geldi. Evinde de bir ekmekten başka bir şey yoktu. Hazreti Ayşe cariyesine onu fakire vermesini söyledi. Cariye, evde bundan başka bir şey yoktur. Eğer onu da verecek olursam akşam neyle iftar edeceksin? Dedi. Ancak Ayşe validemizin ısrar etmesi üzerine ekmeği fakire verdi. O gün akşamdan önce Hazreti Ayşe'ye bir koyunla ekmek hediye edildi. Bunun üzerine cariyesini çağıran Hazreti Ayşe ona ''Benim akşama ne yiyeceğimi merak ediyordun. İşte gördün mü? Bu gelenler senin fakire vermek istemediğin ekmekten çok daha iyidir dedi. Hazreti Ayşe'nin evinde üzümden başka bir şey bulunmadığı bir gün fakirin biri ondan yiyecek istedi. Bunun üzerine Ayşe validemiz orada bulunanlardan birine şu üzüm salkımından bir üzüm tanesi alarak ona ver dedi. Onun hayretler içerisinde kendisine baktığını görünce de kim bir miskal ağırlığında hayır işlediyse onun mükafatını görecektir. Kim de bir miskal ağırlığında kötülük işlediyse onun cezasını görecektir. Ayetlerine işaretle bu üzüm tanesi kaç miskal ağırlığındadır biliyor musun dedi. Kişinin kendi sadakasını bizzat eliyle vermesi. Gözleri görmeyen Harise bin Numan'ın sadakasını kendi elleriyle vermesi. Harise bin Numan'ın iki gözü de görmez olmuştu. Namaz kılmakta olduğu odanın kapısıyla namaz kıldığı yer arasına bir ip gelmişti. Kapıya bir dilenci geldiğinde sepetinden vermek istediği şeyi alır, sonra da ipe tutuna tutuna gider, onu dilenciye verirdi. Aile efradı ona bu işi kendilerine bırakmasını söyledikleri zaman şunları söylemiştir. Ben, Hazreti Peygamber'in insanın sadakasını kendi eliyle vermesi onu kötü akıbetlerden korur buyurduğunu işittim. Sadaka sahibinin sadakasını bizzat vermesinin fazileti. Amr el-Leysi şöyle anlatıyor. Sahabilerden Vasıla bin Eska'nın yanında oturuyorduk. O sırada bir dilenci geldi. Vasıla kalkıp bir parça ekmek aldı ve üzerine de bir miktar para koyarak bizzat kendisi götürüp dilencinin eline verdi. Ben, ey Ebel Eska, ailenden bu işi yapacak kimse yok mudur? Dedim. Şöyle cevap verdi. Var. Ama ben, kim kendi sadakasını bizzat verirse, attığı her adım için bir günahı, sadakayı vereceği kişinin eline koyduğu zaman da her adımda 10 günahı silinir diye böyle yaptım. İbn Ömer'in sadakasını bizzat eliyle verdiği için çoğu zaman aç karnına sabahlaması. İbn Ömer her akşam aile efradıyla bir kap yemeğin etrafında bir araya gelirdi. Yemek sırasında dilenen birinin sesini işittiğinde kalkar, kendi payına düşen ekmeği götürüp fakire verir, ancak geri dönüp gelene kadar da çoğu zaman kaptaki yemek bitmiş olurdu. Eğer bitmeden yetişebilirse, herkesle birlikte o da bir şeyler yer, aksi takdirde aç karnına sabahlardı. Hazreti Peygamber'in kendisinden bir şeyler isteyen birisinin isteklerinin yerine getirilmesini buyurması. Hazreti Peygamber bir gün sırtında Necran mamulü bir aba olduğu halde mescide geldi. Abanın kenarları ve yakası çok kalın ve sağlamdı. Mescitte bulunan göçebe bir Arap varıp onun bir tarafından tuttu ve kalın yakası Hazreti Peygamber'in boynunda iz bırakacak kadar çekerek "Ey Muhammed, Allah'ın sana vermiş olduğu şeylerden bize de ver." dedi. Hazreti Peygamber dönüp ona baktı ve gülümsedi. Sonra da orada bulunanlara "Buna istediğini veriniz." buyurdu. Ebu Hureyre şöyle anlatıyor. Biz sabahları Hazreti Peygamber'le birlikte mescitte otururduk. O evine gitmek üzere kalktığında da oraya varıncaya kadar ayakta beklerdik. Bir gün yine tam evine gitmek üzere kalkmıştı ki göçebenin birisi gelip "Ey Muhammed, bana yiyecek yüklü iki deve ver. Çünkü sen bunları kendi malından ya da babanın malından verecek değilsin." dedi. Bu arada da üzerindeki abayı çekiştirip duruyordu. Bu yüzden Hazreti Peygamber'in boynu kıpkırmızı kesildi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Hayır olmaz. Allah'tan bağışlanma dile. Beni bırakmadığın müddetçe sana hiçbir şeyi vermem." buyurdular. Ve bu sözleri 3 defa tekrarladılar. Sonra da birisini çağırtarak ona, "Bu adama birisi arpa, diğeri de hurma yüklü 2 deve verin." diye emretti. Hazreti Peygamber'in Müzeyne kabilesinden gelen 400 kişinin ihtiyaçlarını gidermesi. Numan bin Mukarrin şöyle anlatıyor. Biz Müzeyne kabilesinden 400 kişi Hazreti Peygamber'in yanına vardık. O bizlere emirlerini bildirdi. Sonra içimizden bazıları, "Ey Allah'ın Resulü, yiyecek hiçbir şeyimiz yoktur. Bize yardım edemez misin?" dediler. Hazreti Peygamber Ömer'e dönerek "Bunlara bir şeyler ver." buyurdular. Hazreti Ömer, "Şu anda birazcık hurmadan başka bir şeyimiz yoktur. Onun da bunlara yeteceğini sanmıyorum." dediyse de Hazreti Peygamber yine "Bunları götür de kendilerine bir şeyler ver." buyurdular. Bunun üzerine Hazreti Ömer bizi bir odaya götürdü. Odada çok iri hurmalardan oluşmuş bir yığından başka bir şey yoktu. Hazreti Ömer, "İşte bundan alınız." dedi. Herkes ihtiyacı kadar aldı. Son olarak ben almıştım. O zaman gördüm ki, sanki içerisinden bir hurma tanesi bile alınmamış gibi yığın aynen duruyordu. Hazreti Peygamber'in 400 kişinin ihtiyacını karşılaması, ancak malın hiç eksilmemesi. Dükeyn bin Said el-Hasami şöyle anlatıyor. Biz 400 kişi hep birlikte Hazreti Peygamber'e giderek kendisinden yiyecek bir şeyler istedik. Bunun üzerine o Hazreti Ömer'e dönerek "Kalk, bunlara bir şeyler ver." buyurdular. Hazreti Ömer, "Ey Allah'ın Resulü, benim ancak aileme ve çoluk çocuğuma yetecek kadar zahirem vardır." diye özür beyan ettiyse de Hazreti Peygamber yine "Kalk da bunlara bir şeyler ver." dediler. Hazreti Ömer de "Ey Allah'ın Resulü, emirlerine yerine getireceğim." diyerek bizleri alıp bir odaya götürdü ve cebinden çıkardığı bir anahtarla oranın kapısını açtı. İçeri girdiğimizde orada küçük bir hurma yığınından başka bir şey olmadığını gördük. Hazreti Ömer, "Buyurun, ihtiyacınızı alın." dedi. Herkes dilediği kadar aldı. En sona ben kalmıştım. İhtiyacımı alırken sanki bir tane bile eksilmemiş gibi hurma yığınının aynen durduğunu hayretle gördüm. Hazreti Ebubekir ile Ömer'in sadakaları ve bu hususta Hazreti Peygamber'in söyledikleri. Ebubekir Sıddık sadakasını getirerek Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, bu benim sadakamdır ve şu anda gücüm buna yetmektedir. Söz veriyorum, ileride oldukça yine getireceğim." dedi. Hazreti Ömer de sadakasını getirdi. O da şunları söyledi. "Ey Allah'ın Resulü, bu benim sadakamdır. Ben Allah'tan vaat etmiş olduğu mükafatı isterim." Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Ey Ömer, sen yayanı oksuz kullandın. İkinizin sadakası arasında sözlerinizin arasında bulunan kadar fark vardır. Ebu Bekir'in sadakası seninkinden üstündür. Bu kez de onu geçemedin." buyurdular. Hazreti Osman'ın Rume kuyusunu satın alarak Müslümanlara vakfetmesi. Bir gün Hazreti Peygamber, "Kim Rume kuyusunu alarak Müslümanlara bağışlarsa Allah da kıyamet gününde onun susuzluğunu gidersin." buyurdular. Bunun üzerine Hazreti Osman o kuyuyu aldı ve Müslümanların kullanması için vakfetti. Rume kuyusunu 30 bin dirheme alan Hazreti Osman'ın onu cennet kuyularından biri karşılığında Müslümanlara bağışlaması. Muhacirler Medine'ye geldiklerinde oranın suları hoşlarına gitmedi. Beni Gıfar kabilesinden birisinin Rume adını verdiği bir kuyusu vardı. Bu kişi suyu çok tatlı olan o kuyudan bir kırba su çıkarır ve onu bir avuç hurma karşılığında satardı. Hazreti Peygamber bir gün o adama, "Bu kuyuyu bana cennette bir kuyu karşılığında satar mısın?" diye sordu. O ise, "Ey Allah'ın Resulü, çoluk çocuğumu geçindirebilmek için bu kuyudan başka hiçbir malım yoktur, onu veremem." dedi. Bu hadiseyi duyan Hazreti Osman, onu 30 bin dirheme satın alarak Hazreti Peygamber'e geldi ve, "Ey Allah'ın Resulü, eğer ben o kuyuyu satın alır da Müslümanlara vakfedecek olursam, onun sahibine vaat ettiğin cennet kuyusu benim olabilir mi? Diye sordu. Hazreti Peygamber'in evet demesi üzerine de ben onu satın aldım ve Müslümanlara bağışladım dedi. Hazreti Talha'nın bir günde 100.000 dirhem sadaka vermesi. Hazreti Talha'nın hanımı Suda şöyle anlatıyor. Kocam Talha bir gün içerisinde 100.000 dirhem sadaka dağıttı. Sonra kendisi elbisesini yamalatmak zorunda kaldığı için o gün mescide gidemedi. Abdurrahman bin Af'ın Hazreti Peygamber zamanında malının yarısını sadaka olarak vermesi. Abdurrahman bin Af, Hazreti Peygamber zamanında bir keresinde malının yarısı olan 4.000 dirhemi sadaka olarak dağıtmıştır. Daha sonraları ise her biri 40.000 dirhem olmak üzere 2 kere daha sadaka vermiştir. Tevbesi kabul edilen Ebu Lübabe'nin malının 1/3'ünü sadaka olarak dağıtması. Ebu Lübabe şöyle anlatıyor. Allah Teala tevbemi kabul buyurduğunda Hazreti Peygamber'in yanına giderek, "Ey Allah'ın Resulü, ben üzerinde günah işlemiş olduğum yurdumdan hicret edip bütün malımı da Allah rızası için sadaka dağıtılmak üzere senin emrine vereceğim." dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Ey Ebu Lübabe, malının 1/3'ünü tasadduk etmen senin için yeterlidir." buyurdular. Ben de bu sözüne uyarak malımın 1/3'ünü sadaka olarak verdim. Selman-ı Farisi'nin valiliği sırasında sepet örüp satması ve bunun da 1/3'ünü sadaka vermesi. Numan bin Humeyd şöyle anlatıyor. Dayımla birlikte Selman-ı Farisi'nin ziyaretine gittik. Kendisi o sıralarda Hazreti Ömer'in Medayin valiliğini yapıyordu. Onu evinde hurma dallarından küfe ve sepet örerken bulduk. Bize şunları söyledi. Ben 1 dirhemle hurma dallarını satın alıyor, ördükten sonra 3 dirheme satıyorum. Bunun 1 dirhemiyle yine hurma dalları alıyor, 1 dirhemini de çoluk çocuğumun ihtiyaçlarına ayırıyorum. Kalan 1 dirhemi ise sadaka olarak veriyorum. Ömer, beni bundan men edecek olsa bile ben yine bu şekilde geçinmeye devam edeceğim. Hazreti Osman'ın bir savaşta Hazreti Peygamber'e yiyecek yüklü 9 deve hediye etmesi. Hazreti Peygamber'in de bulunduğu bir savaşta Müslüman askerler arasında büyük bir açlık baş gösterdi. Müslümanları bir hüzün kaplamıştı. Münafıklarsa sevinç belirtileri gösteriyordu. Bu durumu gören Hazreti Peygamber sahabilere, "Korkmayın, yemin ederim ki Allah Teala güneş batmadan önce bir rızık gönderecektir." buyurdular. Allah ve onun Resulünün söylediklerinin mutlaka gerçekleşeceğini çok iyi bilen Hazreti Osman, yiyecek yüklü 14 deve satın alarak bunların 9'unu Hazreti Peygamber'e gönderdi. Bunları gören Hazreti Peygamber ne olduklarını sordu. Çevresindekiler de "Osman bunları sana hediye olarak gönderdi." dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'in mübarek yüzlerinde sevinç, münafıklarınkinde ise hüzün belirdi. Daha sonra Hazreti Peygamber ellerini koltuklarının beyazı görününceye dek kaldırarak, "Ey Allah'ım, Osman'a dilediğini ver, onun malını bereketlendir, onun için şunları yap, bunları yap" şeklinde dua ettiler. Öyle ki ne bundan önce ve ne de bundan sonra Hazreti Peygamber hiç kimse hakkında böyle bir duada bulunmamıştır. İbn Abbas şöyle diyor. Bir Müslüman evini 1 ay veya 1 hafta ya da Allah'ın dilediği kadar doyurmak, benim yanımda farz haçtan sonraki haçlardan daha sevimli olduğu gibi bir danık, yani dirhemin 1/6 değerindeki parayla almış olduğum bir yiyeceği Allah yolunda bana kardeş olmuş birisine hediye etmemde yine Allah yolunda infak ettiğim 1 dinardan daha sevimlidir. Hazreti Ali'nin yemek yedirmenin fazileti hakkındaki sözleri. Hazreti Ali şöyle buyuruyor. arkadaşlarımdan bazılarını bir yemek başında bir araya getirmem, bana göre çarşıya çıkıp bir köle satın alarak onu azat etmemden çok daha iyidir. Önüne gelen ya da ikram edilen yiyecekleri hor görenlerin helak olması. Misafirlerinin geldiği bir gün, Cabir radıyallahu anh onlara ekmekle sirke ikram ederek şunları söyledi. Buyurun yiyiniz. Ben Hazreti Peygamber'in sirke ne güzel bir katıktır. Kendilerine ikram edilen yemeklere burun kıvırıp onları hor görenler helak olurlar. Aynı şekilde evinde bulunan yiyeceği hor görüp beğenmeyerek arkadaşlarının önüne getirmekten çekinen kişi de helak olur buyurduğunu işittim. Enes bin Malik'in ekmek parçasıyla da olsa misafirlerine ikramda bulunulmasını istemesi. Enes bin Malik hasta olmuştu. Birkaç kişi onun ziyaretine geldiler. Onların gelişi üzerine Enes hizmetçisine şöyle dedi. Bu arkadaşlara bir ekmek parçasıyla da olsa ikramda bulun. Çünkü ben Hazreti Peygamber'in güzel ahlak, cennet amellerindendir buyurduğunu duydum. Hazreti Peygamber'in insanın misafirleri için kendisini zora sokmasını yasaklaması. Şakik bin Seleme anlatıyor. Bir arkadaşımla birlikte Selman-ı Farisi'yi ziyarete gittik. O, eğer Hazreti Peygamber insanın misafirleri için kendisini zora sokmasını yasaklamamış olsaydı, şu anda sizin için kendimi zora sokardım diyerek önümüze ekmekle tuz getirdi. Arkadaşım, keşke bunların yanında biraz da baharat olsaydı dedi. Bunun üzerine Selman, ibriğini rehin olarak bırakıp karşılığında bir miktar baharat aldı. Yemekten sonra arkadaşım, vermiş olduğu rızıklarla yetinmemizi sağlayan Allah'a hamdolsun diye hamd etti. Selman-ı Farisi de, eğer onun vermiş olduğu rızıkla yetinmiş olsaydın, benim ibriğim şimdi rehincide olmazdı dedi. Suheyb el-Rumi'nin bir hadise dayanarak insanlara çok yemek yedirmesi. Suheyb, gelen misafirlerine çok yemek yedirirdi. Bir gün Hazreti Ömer ona, ''Ey Suheyb, sen çok yemek yediriyorsun. Bu israf değil midir?'' dedi. Suheyb de şöyle cevap verdi. ''Hazreti Peygamber, sizin hayırlılarınız insanlara yemek yedirip kendisine selam verenlerin selamını alanlardır.'' buyurmaktadır. İşte beni çok yemek yedirmeye sevk eden şey bu hadistir dedi. Hazreti Peygamber'in Cabir'i evine götürerek ona ekmek ve sirke ikram etmesi. Cabir radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Evimde oturduğum bir gün Hazreti Peygamber gelerek dışarı çıkmam için işaret etti. Hemen çıktım. Elimden tutarak beni hanımlarından birinin oturduğu yere götürdü. Beni kapıda bırakarak içeri girdi. Biraz sonra da çıkıp içeri girebileceğimi söyledi. Hanımı üzerine bir örtü almıştı. Hazreti Peygamber, yiyecek bir şeyleriniz var mı diye sordu. Var diyerek 3 tane ekmek getirdiler ve bir sofranın üzerine koydular. Hazreti Peygamber ekmeklerden birini böldüler. Sonra da 1,5'unu benim önüme, diğer 1,5'unu da kendi önlerine koydular. Arkasından bunların yanında yiyebileceğimiz bir katık yok mu diye sordular. Hanımı da birazcık sirkeden başka bir şey yok dedi. Hazreti Peygamber getirin onu, o ne güzel katıktır buyurdular. Hazreti Peygamber'in Hubeys denilen bir yemek pişirerek yedirmesi. Hazreti Peygamber bir gün un, yağ ve bal yüklü bir deveyi çekip götürmekte olan Osman'ı gördü ve ona devesini çöktürmesini söyledi. Hazreti Osman devesini çöktürdü. Bunun üzerine bir kap getirmelerini emretti. Kap getirildiğinde içerisine devenin taşımakta olduğu yağ, bal ve undan koydu. Sonra bir ateş yaktırarak bu karışımı pişirdi. Nihayet ateşten indirip kendisi yedi ve çevresindekilere de gelip yiyin istedi. Yemekten sonra da İran halkı buna Hubeys derler buyurdu. Hazreti Peygamber'in sahabilere yemek yedirip kabın kenarlarından yiyiniz buyurması. Hazreti Peygamber'in ancak 4 kişinin taşıyabileceği kadar ağır ve büyük bir kabı vardı. Ona Garra ismini vermişti. Bir gün kuşluk namazı kılan sahabiler Hazreti Peygamber tarafından yemeğe çağrıldı. Bu kap da içerisi et suyuna doğranmış ekmekle dolu olduğu halde oraya getirildi. Gelenler kalabalık olup yer kalmadığından Hazreti Peygamber dizleri üstüne oturdu. Bunun üzerine yemekte bulunan bir göçebe bu oturuşu garipseyerek "Bu nasıl oturuş?" dedi. Hazreti Peygamber şöyle buyurdular: "Allah Teala beni zorba ve kibirli bir emir olarak değil, alçak gönüllü birisi olarak yaratmıştır." Daha sonra da şunları eklediler: "Kabın kenarlarından yiyip ortasını bırakınız. Çünkü Allah Teala ortasını bereketli kılmıştır." Hazreti Ebubekir'in misafirlerine ikram hususunda çok titizlik göstermesi. Hazreti Ebubekir'in oğlu Abdurrahman şöyle anlatıyor: "Babam düzenli olarak her akşam Hazreti Peygamber'in yanına giderdi. Misafir geldiği bir günde yine her zamanki gibi Hazreti Peygamber'e gitti. Giderken de bana, "Ey Abdurrahman, artık misafirlerle ilgilenir, onların ihtiyaçlarını karşılarsın," dedi. Onun gidişinden sonra onlara yemek getirdik. Ancak ev sahibi gelip, "O da bizimle yemedikçe sofraya oturmayız," dediler. Bunun üzerine, "Babam öfkeli bir insandır. Gelip sizin yemediğinizi öğrenecek olursa beni azarlayacaktır," dedimse de yine de yemediler. Babam eve döndüğünde ilk işi misafirlere bir şey yedirip yedirmediğimizi sormak oldu. "Hayır, bir şey vermedik," dediler. Babam, "Nerede o Abdurrahman? Ben gitmeden önce ona misafirlerin ihtiyaçlarını karşılamasını emretmedim mi?" dedi. Bunları duyduğumda hemen kaçıp bir yere saklandım. "Ey Abdurrahman!" diye bağırdıysa da cevap vermedim. Nihayet, "Ey tembel, umursamaz herif! Sana Allah'la yemin verdiriyorum. Şayet beni duyuyorsan buraya gel," deyince saklandığım yerden çıkarak yanına vardım ve "Allah'a yemin ederim ki benim bu konuda hiçbir günahım yoktur. İşte misafirlerin de burada. Onlara sor. Kendilerine yemek getirdim. Fakat baban gelmedikçe yemeyiz diye ısrar ettiler," dedim. Bu kez babam onlara dönerek, "Niçin ikramımızı kabul etmediniz? Allah'a yemin ederim ki ben de bu gece Abdurrahman'a bir şey yedirmeyeceğim," dedi. Misafirler de ona, "Yemin ederiz ki eğer ona bir şey yedirmeyecek olursan biz de yemeyiz," dediler. Babam, "Ben ömrümde böyle bir şey görmedim. Azab onlasıcılar. Size ne oluyor da ikramımızı kabul etmiyorsunuz?" dedi. Ancak biraz sonra öfkesi yatışarak, "Abdurrahman'a yemek yedirmemeye dair yemin edişim şeytanın bir ivasıydı. Haydi, buyurun yemeğinizi yiyiniz. O da yiyecektir," buyurdu. Böylece yemek tekrar getirildi ve hep birlikte yedik. O gecenin sabahında babam Ebubekir Hazreti Peygamber'e giderek durumu anlattı ve "Ey Allah'ın Resulü, onlar yeminlerini yerine getirdiler. Bense bozmuş oldum. Ne buyuruyorsunuz?" diye sordu. Hazreti Peygamber de, "Asıl yemininde duran kişi sensin. Sen onların en hayırlısısın," buyurdular. Babamın o yemini için kefaret verip vermediğini de bilmiyorum. Hazreti Ömer'in bir deve keserek etinin bir kısmını Hazreti Peygamber'in hanımlarına göndermesi, geri kalanını da pişirterek Ensar'la Muhacir'e ikram etmesi. Eslem şöyle anlatıyor: "Hazreti Ömer'e, develerinin içinde 2 gözü kör bir deve vardır," dedim. O da, "Onu kendisinden yararlanabilecekleri bir aileye ver," dedi. "İki gözünün de kör olduğunu söylüyorum ey emir. Ondan nasıl yararlanırlar?" deyince de, "Diğer develere bağlayarak kullanırlar," diye karşılık verdi. "Peki karnını nasıl doyuracaktır?" dedim. Bunun üzerine, "Bu hayvan haraç develerinden mi yoksa zekat develerinden midir?" diye sordu. Haraç develerinden olduğunu söyledim. Hazreti Ömer, Allah'a yemin ederim ki siz onun etini yemek istiyorsunuz dedi. Böylece Hazreti Ömer emir vererek o deveyi kestirdi. Hazreti Ömer'in yanında 9 tane kap vardı. Bir yerden meyve ya da başka bir şey geldiğinde onları doldurarak Hazreti Peygamber'in 9 hanımına gönderirdi. En son gönderdiği kap da kızı Hafsa'nın kabı olurdu. Dolayısıyla iyi ayarlanamadığında Hafsa'nın hissesine daha az yiyecek düşerdi. Hazreti Ömer bu kez de kesilen devenin etlerinden o kaplara doldurarak Hazreti Peygamber'in zevcelerine gönderdi. Geri kalanını da pişirterek Ensar ve Muhacir'e ikram etti. Hazreti Peygamber'in bir kuyu satın alarak vakfeden Talha bin Ubeydullah'ı övmesi. Talha bin Ubeydullah, dağ köylerinden birinde bir kuyu satın aldı ve onu kullanmaları için o civardaki köylere vakfetti. Hazreti Peygamber bunu haber aldığında, "Ey Talha, sen çok feyizli birisisin," diyerek onu övdü. Cafer bin Ebi Talib'in elinde bulunan yiyecekleri fakirlere yedirmesi. Ebu Hureyre şöyle anlatıyor. Fakirlere karşı insanların en hayırlısı Cafer bin Ebi Talib'tir. O bizleri zaman zaman evine götürür, elinde ne var ne yoksa yedirirdi. Bazı kereler evde bir şey bulamayacak olursa yiyecek koyduğu dağarcıkları getirip yırtar, biz de ona bulaşmış olan yağ ve peynir gibi şeylerin kalıntılarını sıyırır yerdik. Suheyb er-Rumi'nin Hazreti Peygamber için hazırladığı az bir yemeğin birkaç kişiye yetip artması. Suheyb er-Rumi şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber için bir yemek pişirmiştim. Onu alıp Hazreti Peygamber'e götürdüm. Birkaç kişiyle oturuyordu. Ben de geçtim, karşısına oturdum. Kendisine yemek getirdiğimi işaretle anlattım. O da beraberinde bulunan kişileri de işaretle hep birlikte yiyip yiyemeyeceklerini sordu. Ben hayır işareti yaptım. Bu hareket 2 kere daha tekrarlandı. 3. işarette sadece senin için yapmıştım, az bir şeydir. Ama madem ısrar ediyorsunuz, onlar da yiyebilir tarzında bir harekette kabul ettim. Hep birlikte yemelerine rağmen benim götürdüğüm o azıcık yemek herkese yettiği gibi bir kısmı da arttı. Abdullah bin Ömer'in sofrasında bir yetim ya da fakir bulunmadıkça yemek yememesi. Abdullah bin Ömer yemeklerini ancak fakirlerle yerdi. Bu yüzden de çoğu zaman aç kalırdı. Nihayet çok zayıf düştü, güçten kuvvetten kesildi. Öyle ki hanımının kendisi için hazırlamış olduğu hurmadan yapılmış bir yemeği yerken lokmaları düşürüyordu. Abdullah İbni Ömer'in her yemekte bir yetim bulundurması. İbni Ömer sabah ve akşam yemeklerine oturduğunda o çevrede bulunan yetimleri çağırtırdı. Bir sabah kahvaltısında gelmesi için bir yetime haber gönderdi. Ancak giden adam onu bulamadı. O yetim geldiğinde ise yemek bitmişti. Yalnız İbni Ömer'in kahvaltıdan sonra içmek için hazırlattığı şerbet kalmıştı. İbni Ömer bunu ona vererek fazla bir şey kaçırmış sayılmazsın, hatta daha da kârlı çıktın dedi. Abdullah bin Ömer'in hiç kimseyi bulamadığı için aç karnına sabahlaması. Mahallenin ihtiyarları bir gün İbni Ömer'in hanımını çevirerek biz ihtiyarlara niçin iltifat etmiyorsunuz? Biraz da bizimle ilgilenseniz diye şikayette bulundular. O da şunları söyledi. Ben ne yapabilirim? Ne zaman yemeğe oturacak olsa mutlaka birilerini getirtir. Bu yüzden de çoğu zaman kendisi de aç kalır. Bu olaydan sonra İbni Ömer'in hanımı kocasının mescide gidip geldiği yol üzerinde oturmayı adet edinmiş olan fakirlere haber göndererek İbni Ömer'in yolunda oturmaktan vazgeçsinler. Ben onlara yemek veririm dedi. İbni Ömer o gün mescide gidip gelirken hiçbir fakire rastlayamadı. Eve gelip yemeğe oturduğunda falan falan fakire haber gönderiniz de gelip yemek yesinler dedi. Ancak haber gönderilen adamlar yemek yediklerini söyleyerek davete icabet etmediler. İbni Ömer de anlaşıldı. Siz bu gece bana yemek yedirmeyeceksiniz dedi ve gerçekten de kimse gelmediği için aç karnına sabahladı. Abdullah bin Ömer'in yolculuk esnasında konakladığı sırada çevredeki insanları yemeğe çağırması. Ebu Cafer el-Kari şöyle anlatıyor. İbni Ömer hac yolculuğuna çıkıyordu. Efendim beni çağırarak sen de onunla birlikte çık, kendisine hizmet edersin dedi. Yola çıktık. Hangi suyun üzerinde konaklasak, İbni Ömer kendisiyle yemek yemeleri için o civarda bulunan insanları davet ediyordu. Büyük çocuklar da gelip sofrasına oturuyorlardı. Bazı zamanlar öyle kalabalık oluyordu ki bir kişiye ancak 2-3 lokma düşüyordu. Cuhve denilen yere geldiğimizde yine böyle büyük bir kalabalık toplandı ve hiç yer kalmadı. Oturacak bir yer bulamayan çok esmer ve yarı çıplak bir genç, sofrada yer bırakmamışlar. Ben nereye oturacağım dedi. Bunun üzerine İbni Ömer onu çağırıp birazcık sıkışarak yanına oturttu. Abdullah bin Ömer'in yolculuk sırasında insanlara ikramda bulunması. Ebu Cafer el-Kari şöyle anlatıyor. İbni Ömer'le Mekke'den Medine'ye kadar yolculuk yaptım. Kendisinin büyük bir kabı vardı. Konak yerlerinde onu et suyuyla doldurur, çocukları, arkadaşları ve yanımıza gelen herkes diz çöküp oturarak ondan yerdi. Bazı zamanlarsa yer kalmadığından kimileri de ayakta kalırdı. Ayrıca bir devesi ve onun sırtında da birisinde nebiz, diğerinde ise su bulunan iki kırbası vardı. Herkes kendine ait su bardağıyla nebizden yapılan şerbetten kana kana içerdi. Abdullah bin Ömer'in sadece ihtiyaç sahiplerini yemeğe çağırması. İbni Ömer, yemeğe birisini çağıracak olduğunda düzgün kıyafetli olanları değil, fakir ve ihtiyaç sahibi olarak gördüklerini çağırırdı. Çocuklarıyla yeğenleri ise onun tersine fakir kişileri değil, üstü başı düzgün olanları çağırırlardı. İbni Ömer onları, sizler yemekte ihtiyaçları olanları bırakıp diğerlerini çağırıyorsunuz diye azarladı. Abdullah bin Amr İbnül As'ın gelen misafirler için 300 deve bulundurması. Süleyman bin Rebiya, Muaviye'nin hilafeti sırasında yanında Muntasır bin Haris Eddabbi ve Basra kurralarından bazıları olduğu halde hacca gitti. Mekke'ye vardıklarında Süleyman'ın beraberindekiler, buraya kadar gelmişken Hazreti Peygamber'in kendisinden razı olarak vefat ettiği bir sahabisini görüp ondan hadis dinlemedikçe dönmeyiz dediler. Bunun üzerine böyle birisini aramaya başladılar. Onlara Abdullah bin Amr İbnül As'ın Mekke'nin dış mahallelerinden birinde kaldığını söylediler. Kalkıp hep birlikte oraya gittiler. Vardıklarında bir meydanda yüzü binek, iki yüzü ise yük taşımak için kullanılan 300 deve gördüler ve bunların kime ait olduğunu sordular. Abdullah bin Amr İbnül As'ındır dediler. Bunun üzerine Süleyman ve arkadaşları, gerçekten bunların hepsi onun mudur? Halbuki biz onun çok mütevazı bir yaşantısı olduğunu duyduk dediler. O zaman karşıdakiler, evet bunlar gerçekten onundur. 100 tanesi binek hayvanıdır ki onlara arkadaşlarını bindirir. Diğer 200'ü ise yük hayvanı olup çeşitli memleketlerden gelen misafirler için yiyecek taşırlar dediler. Süleyman ve arkadaşlarının çok şaşırdıklarını gördüklerinde de niçin o kadar şaşırdınız? Abdullah bin Amr çok zengin birisi olup misafirlerine ikram etmeyi bir borç olarak görür diye eklediler. Gelen hacılar oradakilerden Abdullah'ı kendilerine göstermelerini istediler. Onlar da şu anda Mescid-i Haram'dadır, oraya gidiniz dediler. Süleyman ve arkadaşları Abdullah'ı Kabe'nin yanında otururken buldular. O, kısa boylu, gözü çapaklı, üst üste iki kürk giymiş ve başında da sarık bulunan bir zattı. Üzerine gömlek giymemiş, pabuçlarını da sol tarafına asmıştı. Sa'd bin Übade'nin kesmiş olduğu develerin beyinlerinden yemesi için Hazreti Peygamber'e getirmesi. Sa'd bin Übade bir gün Hazreti Peygamber'e beyin dolu bir kap getirdi. Hazreti Peygamber ona, "Ey Eba Sabit, bu nedir?" diye sordular. Sa'd, "Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki 40 deve kestik. Ben de bunu sana doyasıya bir beyin yiyebilmen için getirdim," dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ondan yedi ve Sa'd'a da hayır duada bulundu. Sa'd bin Übade'nin Hazreti Peygamber'e süt ve hurma ikram etmesi ve onun da Sa'd'a dua etmesi. Bir keresinde Sa'd bin Übade Hazreti Peygamber'i davet etti. Önüne ekmek ve hurma, bunlardan sonra da süt dolu bir kap getirdi. Hazreti Peygamber bunu içtikten sonra şöyle buyurdular: "Sizin yemeklerinizi iyi kimseler yedi. Oruçlular sofralarınızda iftar ettiler. Melekler de size hayır duada bulundular. Ey Rabbim, nimetlerini Sa'd bin Übade'nin ailesi üzerine indir." Sa'd bin Übade'nin insanları gelip kendisinden et ve yağ almaları için çağırması. Urve radıyallahu anh şöyle anlatıyor: "Bir gün Sa'd bin Ubade'yi gördüm. Yüksek bir yere çıkmış şöyle bağırıyordu: Yağ ve et isteyenler Sa'd bin Ubade'ye gelsin." Sonra onun oğlunu da gördüm. O da babasının çıktığı yere çıkmış ve onun söylediklerini söylüyordu. Bir gün Ariye'deki tarlasına gitmekte olan Abdullah bin Ömer'le karşılaştım. O bana, "Ey genç, bak bakalım Sa'd bin Übade'nin insanları çağırdığı o yüksek yerde kimseyi görebilecek misin?" dedi. Baktım kimse yoktu. "Hayır, kimseyi göremedim," dedim. İbni Ömer de, "Haklısın," dedi. Ebu Şuayb'ın Hazreti Peygamber ve arkadaşlarını yemeğe davet etmesi. Ensardan Ebu Şuayb diye birisi vardı. Bu adam bir gün hizmetçisine, "Hazreti Peygamber'i yemeğe davet edeceğim. Bana 5 kişilik bir yemek hazırla," diye tembih etti. Sonra da gidip onları davet etti. Fakat Hazreti Peygamber 4 kişiyle birlikte gelirken yanlarına bir kişi daha katıldı. Ebu Şuayb'ın evine vardıklarında Hazreti Peygamber onu, "Sen bizi 5 kişi olarak davet etmiştin. Ancak bir kişi de yolda bize katıldı. Ama istemezsen onu geri gönderebiliriz," buyurdu. Ebu Şuayb da, "Hayır, bırakın o da gelsin," dedi. Bir terzinin Hazreti Peygamber'i yemeğe davet etmesi. Enes bin Malik şöyle anlatıyor: "Bir terzi Hazreti Peygamber'i hazırlamış olduğu yemeğe davet etti. Ben de onunla birlikte gittim. Adam yemekte arpa ekmeği, güneşte kurutulmuş et ve kabaktan yapılmış sulu bir yemek ikram etti. Yemek esnasında Hazreti Peygamber'in kabın kenarlarında bulunan kabakları toplayıp yediğini gördüm. İşte o günden beri ben de kabağı çok severim." Cabir bin Abdullah'ın Hendek gününde 3 gün aç kalan Hazreti Peygamber'le ashabına yemek vermesi. Cabir bin Abdullah şöyle anlatıyor: "Ahzab gününde hendek kazıyorduk. Çok sert bir kayaya rastladık. Onu kıramadık. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'e giderek, 'Ey Allah'ın Resulü, kıramayacağımız kadar sert bir kayaya rastladık,' dedik. Hazreti Peygamber kalkıp bizimle birlikte o kayanın bulunduğu yere geldi. Kendisi mübarek karınlarına bir taş bağlamışlardı. Çünkü 3 günden beri hiçbirimiz bir lokma bile yememiştik. Hazreti Peygamber çukura inip balyozla o kaya parçasına vurdular. Kaya bir anda kum haline geliverdi. Ben Hazreti Peygamber'e, 'Ey Allah'ın Resulü, izin ver de evime kadar gidip geleyim,' dedim. İzin verdiler. Eve vardığımda hanımıma, 'Ben Hazreti Peygamber'in tahammülü imkansız bir açlık çekmekte olduğunu gördüm. Evde yiyecek bir şeylerin var mı diye sordum. Hanımım da birazcık arpayla bir keçi yavrusundan başka bir şey yok dedi. Bunun üzerine kalkıp keçi yavrusunu kestim. Hanım da arpayı öğüttü ve hamur yaptı. Daha sonra eti bir kaba koyarak fırına sürdük ve ekmekleri de pişirmeye başladık. Bu işler bitmek üzereyken kalkıp Hazreti Peygamber'e vardım ve "Ey Allah'ın Resulü, az bir yemeğim var. Yanına birkaç kişiyi de alıp bize gelebilir misiniz?" dedim. "Ne kadar yemeğin var?" buyurdular. Ona yemeğin miktarını söyledim. Bunun üzerine "Hem çok hem de güzel. Git hanımına söyle, ben gelinceye kadar et kabını fırından, ekmekleri de tandırdan indirmesin." dediler. Sonra da orada bulunanlara "Kalkın, gidiyoruz." diye ilave ettiler. Ensar ve muhacirler kalktılar. Ben eve varıp bizim hanıma "Azap olmasıca Hazreti Peygamber Ensar ve muhacirlerle birlikte geliyor." dedim. Hanım yemeğin miktarını söyleyip söylemediğimi sordu. Ben de "Evet söyledim." dedim. Biraz sonra da Hazreti Peygamberle ashabı geldiler. Hazreti Peygamber kapıda durup sahabilerine "İzdiham yapmaksızın içeri girin." buyurdular. Herkes içeri girip bir yerlere oturdu. Hazreti Peygamber bir ekmek alıp parçalıyor, her parçanın üzerine fırından aldığı etten koyuyordu. Bunları yaparken de her defasında fırının kapağını ve tandırın üzerini kapatıyordu. Böylece gelenlerin hepsi doyasıya yediler. Buna rağmen et ve yemeğin bir kısmı da arttı. En sonunda Hazreti Peygamber benim hanıma "Kendi yiyeceğini alır, geri kalanı halka dağıtırsın. Çünkü şu anda şehirde büyük bir açlık hüküm sürmektedir." buyurdular. Cabir'in annesinin Hazreti Peygamber için hazırladığı yemeğin 50 kişiyi doyurması. Cabir bin Abdillah anlatıyor. "Annem bir yemek pişirdi ve bana da "Git Hazreti Peygamber'i yemeğe davet et." dedi. Hazreti Peygamber'e vardım ve gizlice "Annem sizin için bir yemek hazırladı. Buyurmaz mısınız?" dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber orada bulunanlara "Haydi kalkın, yemeğe gidelim." buyurdular. Böylece 50 kişiyle birlikte bizim eve geldiler. Hazreti Peygamber onları kapının önünde durdurdu ve bana da bu gelenleri onar onar içeri almamı söyledi. Böylece herkes karnını doyurdu. Ama yemeğimiz hala başlangıçtaki gibi duruyordu. Ebu Talha'nın Hazreti Peygamber için hazırlattığı az yemeğin 70 küsur kişiye yetmesi. Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gün Ebu Talha, Ümmü Süleym'e, "Hazreti Peygamber'in sesi çok zayıf çıkıyor. Zannediyorum bu açlıktan ileri gelmektedir. Evde ona yedirebileceğimiz bir şeyler var mı?" dedi. O da "Evet vardır" diyerek birkaç arpa ekmeği çıkardı. Bunları başörtüsüne sararak götürmem için bana verdi. Ancak daha sonra bunları alarak gidip Hazreti Peygamber'i çağırmamı söyledi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'e gittim. Mescitte bazı kimselerle oturuyordu. Benim geldiğimi görünce "Seni Ebu Talha mı gönderdi?" diye sordu. "Evet" dedim. "Yemek için mi?" buyurdular. "Evet, yemek için" diye cevap verdim. Hazreti Peygamber birlikte oturduğu kişilere "Kalkın, gidiyoruz" dedi. Ben onlardan önce koşup gelişlerini Ebu Talha'ya haber verdim. Çok kişinin gelmekte olduğunu öğrenen Ebu Talha, "Ey Ümmü Süleym, Hazreti Peygamber arkadaşlarıyla birlikte geliyormuş. Ne yapacağız? Yemeğimiz hepsine yetmez" dedi. Ümmü Süleym ise "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dedi. Ebu Talha Hazreti Peygamber'i karşılamaya çıktı. Sonra hep birlikte eve geldiler. Hazreti Peygamber birlikte geldiği kişileri kapının önünde bırakıp içeri girerek "Ey Ümmü Süleym, yanında ne varsa getir" buyurdular. Ümmü Süleym de onun için hazırlamış olduğu ekmekleri getirdi. Hazreti Peygamber onların parçalanmasını emretti. Sonra Ümmü Süleym bu parçalanan ekmeklerin üzerine yağ sürerek onu katıklandırdı. Hazreti Peygamber bereketli kılması için Allah Teala'ya dua etti. Daha sonra kapının önünde beklemekte olanlar onar kişilik gruplar halinde ayrı ayrı içeri alındılar. Böylece bu az bir yemekle 70-80 kişi karnını doyurdu. Eş'as bin Kays el-Kindi'nin değişik ve çok büyük bir düğün yemeği vermesi. Eş'as esir olarak Hazreti Ebubekir'e getirilmişti. Hazreti Ebubekir onu azat ettiği gibi kız kardeşiyle de evlendirdi. Bunun üzerine Eş'as deve pazarına giderek kılıcını çekip önüne gelen devenin büyük damarlarından birini kesmeye başladı. Bunu gören halk bağırıp çağırarak Eş'as'ın kafir olduğunu söylediler. Daha sonra kılıcını atan Eş'as şunları söyledi: "Allah'a yemin ederim ki ben kafir olmadım. Ebu Bekir bana kız kardeşini verdi. Eğer bizim memlekette olsaydık düğün yemeği için bunlardan çok daha fazlasını keserdik. Ey Medineliler, yaralamış olduğum develeri kesip yiyiniz. Size gelince ey deve sahipleri, siz de gelip develerinizin parasını benden alınız." Ebu Berze'nin sabah akşam dul ve yetimleri doyurması. Ebu Berze'nin et yemeğiyle dolu olan bir kazanı vardı. O sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere bununla dulları, yetimleri ve fakirleri doyururdu. Medine'ye gelen misafirlere ikramda bulunulması. Talha bin Amr şöyle anlatıyor: Medine'ye gelen yabancılardan tanıdıkları olanlar onlara, olmayanlarsa Ashab-ı Suffa'ya misafir olurlardı. Benim de tanıdığım kimse olmadığından Medine'de bulunduğum sürece Ashab-ı Suffa'ya misafir oldum. Hazreti Peygamber her gün bize adam başı yarım avuç hurma verirdi. Bir gün bir namazdan sonra bizden birisi kalkıp, "Ey Allah'ın Resulü, yediğimiz hurmalar içimizi yaktı. Üzerimizdeki elbiselerde gördüğünüz gibi lime lime oldu," dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber minbere çıkıp Allah'a hamdü senalar ettikten ve kavminden görmüş olduğu eziyetleri zikrettikten sonra şunları söylediler: "Ben arkadaşımla birlikte 10 gün 10 gece süren bir yolculuk yaptım. Bu süre içerisinde misvak ağacının acı meyvesi dışında hiçbir şey yemedik. Nihayet Ensar kardeşlerimize misafir olduk. Sizin de bildiğiniz gibi onların yiyeceklerinin çoğu hurmadır. Onlar bize bundan ikram ettiler. Allah'a yemin ederim ki ekmek ve et bulabilseydim sizlere yedirirdim. Ama üzülmeyiniz. Öyle bir zaman gelecektir ki sizin her biriniz Kabe'nin örtüleri gibi elbiseler giyeceksiniz. Sabah ve akşamları kazanlarınız etle dolu olacaktır." Hazreti Peygamber'in Ashab-ı Suffa'yı et yemekleri yiyecekleriyle müjdelemesi. Fedaletül Leysi şöyle anlatıyor: Hazreti Peygamber'i ziyarete gitmiştik. Dışarıdan gelen misafirlerden Medine'de tanıdığı olanlar onlara gider, diğerleri ise Suffa'da kalırdı. Benim de tanıdığım olmadığından Suffa'ya misafir oldum. Orada kalanlardan birisi, "Ey Allah'ın Resulü, hurma yiye yiye içimiz yandı," diye şikayette bulundu. Hazreti Peygamber de şöyle buyurdular: "Yakın bir zamanda hayatta kalanlarınız sabah akşam et yemekleri yiyip Kabe örtülerine benzer pahalı elbiseler giyecektir." Hazreti Peygamber'in herkesin gücü nispetinde misafir almasını istemesi, geri kalanları da kendisi ağırlaması. Hazreti Peygamber namazı kıldırdıktan sonra ashab-ı kirama dönerek, "Sizden her biriniz evinde bulunan yemeği oranında misafir alsın," buyurdu. Böylece herkes gücü nispetinde 2-3 misafir götürdü. Geri kalanlarını da Hazreti Peygamber misafir ederdi. Sa'd bin Ubade'nin her akşam 80 kişiyi misafir edip yemek vermesi. Akşam olduğunda Hazreti Peygamber Suffa'da kalmakta olan kişileri ashabı arasında taksim ederdi. Sahabilerden bazıları 2, bazıları 3-4, bazıları da 4-5, 6-7 ya da 8-9 kişi götürürdü. Hatta 10 kişi bile götürenler olurdu. Sa'd bin Übade ise her akşam 80 kişiyi alıp götürür ve hepsine yemek verirdi. Hazreti Peygamber'in gelen sadaka ve hediyelerden Ashab-ı Suffa'ya yedirmesi. Ebu Hureyre şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber bir gün yanımdan geçerken bana "Ey Ebahir!" diye seslendi. "Buyurun ey Allah'ın Resulü!" dedim. "Suffa'da kalanlara git de onları çağır!" buyurdular. Suffa ashabı İslam'ın misafirleriydi. Onların ne aileleri ve ne de malları vardı. Hazreti Peygamber'e bir sadaka geldiğinde onu olduğu gibi onlara verir, kendisi ondan hiçbir şey almazdı. Bir yerden bir hediye geldiğinde ise bir kısmını kendisine ayırır ve Suffa ashabını da ona ortak yapardı. Hazreti Peygamber'in Suffa ashabını doyurması ve sahabilere misafir etmesi. Ebu Zer şöyle anlatıyor. "Ben Suffa ashabındandım. Akşam olduğunda Hazreti Peygamber'in yanına giderdik. O da yanında bulunan kişilere bizleri misafir etmelerini emrederdi. Çoğu zaman geride bizden 9-10 kişi kalırdı. Onları da Hazreti Peygamber götürür, karınlarını doyurduktan sonra "Gidip mescitte uyuyunuz." buyururdu. Bir gece mescitte yüzü koyun yatmıştım. Hazreti Peygamber gelip ayağıyla dokunarak "Ey Cündüp! Nasıl yatıyorsun öyle? Bu şeytanın yatış şeklidir." buyurdular. Hazreti Peygamber'in Suffa ashabından 5 kişiyi götürüp yiyecek ve içecek ikram etmesi. Zuhfe bin Kays şöyle anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber sahabilerine Suffa ashabından birer ikişer kişiyi misafir almalarını emretti. Herkes misafirini aldıktan sonra içlerinde benim de bulunduğum 5 kişi kaldık. Hazreti Peygamber bize kendisiyle gelmemizi emretti. Onunla birlikte Hazreti Ayşe'nin hücresine gittik. Hazreti Peygamber, "Ey Ayşe, bize yemek ver." buyurdular. Ayşe validemiz de et ve undan yapılmış bir yemek getirdi. Bundan sonra da hurma, çökelek ve yağdan yapılan sulu bir yemek ikram etti. Bunları yedikten sonra Hazreti Peygamber, "Ey Ayşe, varsa bize içecek bir şeyler de ver." buyurdular. Bunun üzerine Hazreti Ayşe, içi süt dolu bir maşrapa getirdi. Bunu içtiğimizde Hazreti Peygamber, "İsterseniz burada yatabilirsiniz, yoksa mescide gidersiniz." dediler. Biz de mescide gitmek üzere izin istedik. Mescide vardığımızda ben yüzü koyun yattım. Uyumuşum. Bir kişi ayağıyla dürterek beni uyandırdı ve "Senin bu yatışın Allah'ın sevmediği bir yatış şeklidir." dedi. Kalkıp oturdum ve o zaman beni uyandırıp bu sözleri söyleyenin Hazreti Peygamber olduğunu gördüm. Müslüman olmak için gelenlerin misafir edilerek yemek yedirilmeleri. Cehcah el-Gıfari şöyle anlatıyor. "Kavmimden birkaç kişiyle birlikte Müslüman olmak üzere Medine'ye gittik. Akşam namazında Hazreti Peygamber'le beraberdik. Namazdan sonra Hazreti Peygamber, "Herkes yanında oturan kişinin elinden tutsun ve onu misafir olarak götürsün." buyurdular. Böylece herkes birilerini alıp gitti. Mescitte Hazreti Peygamber'le benden başka kimse kalmadı. Zannediyorum hiç kimse beni misafir almaya cesaret edemedi. Çünkü ben çok iri yapılı birisiydim. Hazreti Peygamber beni alıp evine götürdü. Bir keçi sağarak sütünü bana ikram etti. Ondan sonra da bir kap yemek getirdi. Yemeği mütakip Hazreti Peygamber benim için tam 6 keçi daha sağdı. Bunları da içtim. Bu durumu gören Hazreti Peygamber'in cariyesi Ümmü Eymen, "Bu gece Hazreti Peygamber'i aç bıraktığı için Allah da onu aç bıraksın" diye beddua etti. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Sus ey Ümmü Eymen, bu kişi kendi rızkını yemiştir. Bizim rızkımızsa Allah'a aittir" buyurdular. Sabahleyin arkadaşlarımla bir araya geldiğimizde herkes kendisine yapılan ikramları sayıyordu. Ben de benim için 7 keçi sağıldı. Hepsinin sütünü ben içtim. Bir kapta yemek yedim dedim. Böylece akşam oldu. Namazdan sonra Hazreti Peygamber yine herkes yanında oturanın elinden tutsun ve onu misafir olarak götürsün buyurdular. Bundan sonra bir önceki günde olduğu gibi yine Hazreti Peygamber'le benden başka kimse kalmadı. Kalkıp onunla birlikte evine gittik. Benim için bir keçi sağdı. Bu bir keçinin sütü hem açlığımı hem de susuzluğumu giderdi. Şaşıran Ümmü Eymen, "Ey Allah'ın Resulü, bu zat dünkü misafirimiz değil midir? Nasıl oluyor da bugün bu kadar az bir şeyle yetinebiliyor?" diye sordu. Hazreti Peygamber de, "Evet, o dünkü misafirimizdir. Az yemesine gelince, o bugün bir mümin gibi yemiştir. Dünse kafir olarak yemişti. Kafir 7 bağırsağını, müminse bir bağırsağını doyurur," buyurdular. Ramazan ayında Suffa ashabının iftara götürülmesi. Vasile bin Eska şöyle anlatıyor. "Ben Suffa ashabındandım. Ramazan ayı gelmişti. İftar vakti geldiğinde Akabe biatında bulunmuş olan sahabiler bizden birer ikişer kişiyi yemeğe götürdü. Bir seferinde bizi hiç kimse yemeğe davet etmedi. O gece aç karnına sabahladık. Ertesi akşam da yanımıza hiç kimse uğramadı. Biz de Hazreti Peygamber'e giderek bu durumu haber verdik. Bunun üzerine Hazreti Peygamber hanımlarından her birine haber göndererek evlerinde yiyecek olup olmadığını sordurdu. Ancak hepsi de yanlarında yiyecek namına hiçbir şey bulunmadığını söylediler. Hazreti Peygamber bir yere toplanmamızı emrettiler. Hepimiz bir araya geldiğimizde de şöyle dua ettiler. Ey Allah'ım, senin faziletinden ve rahmetinden istiyoruz. Çünkü verecek olan yalnızca sensin. Senden başka hiç kimsenin buna gücü yetmez. Hazreti Peygamber'in duası henüz bitmişti ki dışarıdan girmek için izin isteyen birisinin sesi işitildi. Gereken iznin verilmesi üzerine de yanında pişirilmiş bir koyun olan birisi girdi. Ekmek de getirmişti. Hazreti Peygamber o adama getirdiklerini bizim önümüze koymasını emretti. Doyasıya yedik. Daha sonra Hazreti Peygamber şöyle buyurdular. Biz Allah'tan rahmet ve faziletini istedik. İşte bu Allah'ın faziletidir. Rahmeti ise onun yanında bizim için saklı bulunmaktadır. Hazreti Ebubekir'in Suffa ashabından olan misafirlerine yemek yedirmesi. Suffa ashabı çok fakir insanlardı. Bir keresinde Hazreti Peygamber, kimin yanında 2 kişilik bir yemek varsa 3.sünü, 4 kişilik yemek varsa 5.sini ve hatta 6.sını götürsün buyurdular. Babam Ebubekir 3 kişi aldı. Hazreti Peygamber ise 10 kişiyi götürdü. Biz evde ben, annem, babam ve bir de hizmetçi olarak 4 kişiydik. Babam misafir aldığı o gün Hazreti Peygamber'in yanına gitti. Eve ancak yatsı namazından çok sonra gelebildi. Annem, "Niçin gelip de akşam yemeğinde misafirlerine eşlik etmedin?" diye sordu. O da, "Siz hala onlara bir şey yedirmediniz mi?" dedi. Annem de, "Yemek getirdik ve yemelerini teklif ettikse de sen gelene kadar hiçbir şey yemeyeceklerini söylediler," dedi. Ben bu arada babamın bana öfkeleneceğini bildiğim için bir yere gizlenmiştim. Babam beni arayıp da bulamayınca, "Ey cahil, kulağı kesilesice," diye beddualar edip kötü sözler söyledi. Sonra da misafirlerine, "Buyurun, siz yiyiniz. Vallahi artık bundan yemeyeceğim," dedi. Kendisinin öfkesi geçmiş olduğu için ben de gidip sofraya oturdum. Yemin ederim ki önümüze getirilen kaptan bir lokma aldığımızda sanki onun yeri tekrar doluyordu ve hatta daha da fazlalaşıyordu. Böylece doyasıya yedik. Yemek kabı da olduğu gibi duruyordu. Ona bakan babam Ebubekir annemi çağırarak, "Beni Firs'in kız kardeşi, gel de bak," dedi. Annem kaba bakınca, "Bu yemek eskisinden 3 kat daha fazla," dedi. Bunun üzerine babam yeminini kast ederek, "O şeytanın bir ivasıydı," dedi ve ondan birkaç lokma yedi. Sonra da onu alıp Hazreti Peygamber'e götürdü. Sabaha kadar da orada kaldı. Hazreti Peygamber ondan birçok kişiye ikram etti. Kays bin Sa'd'ın Hazreti Peygamber'le arkadaşlarına ziyafet vermesi. Sa'd bin Übade ile oğlu Kays bin Sa'd her sene sırasıyla gazaya çıkarlardı. Sıranın Sa'd'da olduğu bir sene Hazreti Peygamber sahabilerini toplayarak Kays'a misafir gitti. Gazada bulunan Sa'd bunu haber aldığında, "Eğer Kays benim oğlumsa onların gelişi üzerine hizmetçimiz Nistas'a çabuk anahtarları getir ve Hazreti Peygamber'le arkadaşlarının ihtiyacını depodan çıkar," diyecek. Nistas ise, "Bunun için babandan bir mektup getirmelisin," diyecektir. Ancak Kays onu dinlemeyerek anahtarları elinden alacak ve sonra da Hazreti Peygamber ve arkadaşlarının ihtiyacı olan her şeyi çıkaracaktır, dedi. Gerçekten de aynen onun söylediği gibi oldu. Hazreti Peygamber'in ve ashabının kıtlık çeken insanları misafir edip onları doyurmaları. Meymune binte Haris şöyle anlatıyor. Bir sene kıtlık çıktı. Göçebe Araplar Medine'ye akın etmeye başladılar. Hazreti Peygamber ashabına gelen kişileri misafir etmelerini emrederdi. Sahabiler götürdükleri kişilere yemek yedirirdi. Bir gece göçebenin biri Hazreti Peygamber'e misafir oldu. Hazreti Peygamber'in evinde az bir sütü vardı. Adam onu içip Hazreti Peygamber'e bir şey bırakmadı. Bu böyle birkaç gün devam etti. Sonunda, "Ey Rabbim, sen şu göçebeden bereketini kaldır. Çünkü o Hazreti Peygamber'in yemeğini yiyip onu aç bırakıyor," diye beddua ettim. Daha sonra Hazreti Peygamber o adamı bir kez daha getirdi. Ancak bu gelişinde adam çok az yedi. Niçin az yediğini sorduğumda Hazreti Peygamber şöyle buyurdular. "Artık o Müslüman oldu. Müslüman bir bağırsağını, kafirse 7 bağırsağını doldurur." Hazreti Ömer'in kıtlık çeken insanlara yemek vermesi ve kıtlık süresince de onlarla birlikte yemek yemesi. Kıtlık senesinde Araplar her taraftan Medine'ye akın etmeye başladılar. Hazreti Ömer onlarla ilgilenmeleri için bazı kimseleri vazifelendirmişti. Bunlar gelen kişilerin durumlarıyla ilgileniyor, onlara ekmek ve katık temin ediyorlardı. Bunların arasında Yezid bin Uhden Nemr, Misver bin Mahreme, Abdullah bin Utbe bin Mes'ud ve Abdurrahman bin Abdilkari de vardı. Bunlar her akşam Hazreti Ömer'in yanına gelir, o gün yapılan işleri rapor ederlerdi. Her biri Medine'nin bir bölgesinde görevliydi. Gelen göçebeler Seniyye'nin yanından Ratiç tepeciklerine, Beni Haris kabilesi yurdundan Beni Abdil Eşel kabileleri yurtlarına kadar her yere yerleşmişlerdi. Kimileri de Bakide ya da Kurayza oğulları yurdunda konaklamışlardı. Öyle ki Medine dışarıdan gelen bu göçebelerle adeta kuşatma altına alınmıştı. Hazreti Ömer bir gece bu insanlar arasında dolaştı ve kaç aile olduklarının belirlenmesini istedi. Ertesi gün sayım yapıldı ve 7000 aile tespit edildi. Hazreti Ömer daha sonra aile efratlarının, çocuk ve hastalarının kaç kişi olduklarını öğrenmelerini istedi. Böylece gelenlerin 40.000 kişi olduğu ortaya çıktı. Bunlara her gün yenileri eklenmekteydi. Hazreti Ömer tekrar sayım istedi. Saydılar, aile sayısının 10.000'e, insan nüfusunun da 50.000'e ulaştığını söylediler. Bu kişiler yağmur yağıp kıtlık sona erinceye kadar bu yerlerde kalmaya devam ettiler. Ondan sonra Hazreti Ömer görevlendirmiş olduğu adamlarına artık bu kişileri tekrar eski yerlerine göndermelerini emretti. Böylece bu görevliler onlardan her birini gıda maddeleri ve binekler vererek çöllerine gönderdiler. Hazreti Ömer bu işlerle bizzat kendisi ilgileniyor ve yapılan işleri denetliyordu. Medine çevresinde konaklamış olan bu kişilerin yaklaşık 1/3'ü dönmüş, geriye 1/3'ü kalmıştı. Her seher vakti Hazreti Ömer'in kazanları ocaklara konur, hizmetçiler bunlarda tahıl haşlaması pişirirlerdi. Bu işler sabaha kadar böyle devam ederdi. Yemek dağıtımına önce hastalardan başlanırdı. Bunlara ayrıca bulamaç da verilirdi. Hazreti Ömer hararetinin giderilmesi için zeytinyağını kazanlarda kaynatır, sonra et suyuna ekmek doğratarak bunu o kaynamış zeytinyağıyla katıklandırırdı. Ancak bu yağa alışık olmadıklarından birçoğu sıtmaya yakalandı. Bu süre içerisinde Hazreti Ömer ne çocuklarının ve ne de hanımlarının evinde hiçbir şey yemedi. Allah Teala yardımını gönderip kıtlık kalkıncaya kadar o bu insanlarla birlikte yedi. Hazreti Ömer'in her gün 20 deve kestirip halka yedirmesi. Hazreti Ömer her gün 20 deve kestirir ve halka yedirirdi. Bunlar Amr İbnül As'ın Mısır'dan göndermiş olduğu develerdi. Hazreti Ömer'in koca karıyla yetimlerin karınlarını doyurması. Eslem şöyle anlatıyor. Hazreti Ömer bir gece dolaşmaya çıkmıştı. Bir çadırdan çocuk ağlamaları işiterek oraya yöneldi. Vardığında izin isteyerek içeri girdi. İçeride ihtiyar bir kadın ocağın üzerine su dolu bir kazan koymuş onunla uğraşıyor, etrafta da birkaç çocuk dolaşarak ağlıyorlardı. Hazreti Ömer, "Ey Allah'ın kulu, bu çocuklar niçin ağlıyorlar?" diye sordu. Kadın, "Açlıktan ağlıyorlar." dedi. Hazreti Ömer, "Peki ateşin üzerindeki şu kazan nedir?" diye sorunca da kadın, "Gördüğün gibi içerisinde su var. Çocuklar avunup uyusunlar." diye de ateşin üzerine koyarak sanki içerisinde yiyecek bir şeyler varmış gibi karıştırıyorum." cevabını verdi. Bunun üzerine Hazreti Ömer'in gözlerinden yaşlar boşandı. Sonra da sadaka ambarına gidip bir çuvala yağ, un, hurma, elbise ve biraz da iç yağ koydu. "Bana da ey Eslem, şu çuvalı sırtıma yükle." buyurdular. "Ey müminlerin emiri, öyle şey olmaz, ben götüreceğim." dedim. Ama kabul etmeyerek, "Annesi ölesice, ahiret gününde bütün bu şeyler benden sorulacaktır. O halde bunları benim taşımam gerekir." dedi. Çuvalı yüklendi ve böylece o kadınla çocukların bulunduğu yere kadar gittik. Oraya vardığımızda kazanın içerisine biraz un ve iç yağ koyarak pişirdi. Pişirirken de kazanın altındaki ateşi üflüyordu. Bu sırada da sakalının telleri arasından dumanlar çıkıyordu. Pişen yemeği kendi elleriyle o çocuklara yedirdi. Bundan sonra da karşılarına geçerek vahşi hayvan taklitleri yapıp onları eğlendirdi. Kendisine bir şey söylemeye cesaret edemedim. Çocuklar gülüp oynamaya başlayana kadar bu şekilde devam etti. Çıktığımızda bana, "Ey Eslem, onların karşısında niçin taklitler yaptığımı biliyor musun?" diye sordu. "Hayır," dedim. "O zaman ben onları ağlarken görmüştüm. Gülüşlerini görmeden ayrılmaktan korktum. Ancak onların gülüp oynamaya başlamasından sonra rahatlayabildim." dedi. Hazreti Peygamber'in kendisine hediye edilen kudret helvasını ashabına dağıtması. Ukeydir, Hazreti Peygamber'e kudret helvası dolu bir küp hediye etti. Hazreti Peygamber de namazdan çıkınca bundan sahabilerinden her birine birer parça verdi. Cabir de orada bulunuyordu. Hazreti Peygamber ona ikinci bir parça daha verdi. Hazreti Cabir, "Ey Allah'ın Resulü, bana vermiştin," dedi. Hazreti Peygamber de, "Bu da Abdullah'ın kızları içindir," buyurdular. Hazreti Peygamber'in kendisinin ihtiyacı olmasına rağmen gelen yiyeceği ashabına ikram etmesi. Dûmetül Cendel emiri Ukeydir, Hazreti Peygamber'e bir küp dolusu kudret helvası gönderdi. Hazreti Peygamber, kendisinin ve aile efradının ihtiyacı olmasına rağmen bir namazdan sonra o küpü getirtti, sonra onu ashabı arasında dolaştırmaya başladı. Önünde durduğu kişi elini sokup ondan bir parça alıyordu. Hazreti Peygamber, Halid bin Velid'e ikinci kez geldi. Bunun üzerine Halid, "Ey Allah'ın Resulü, herkes bir kere aldı. Benimki ise bununla ikinci oluyor," dedi. Hazreti Peygamber de, "Öyleyse onu da aile efradına götür," buyurdular. Hazreti Peygamber'in sahabilerine hurma ikram etmesi. Ebu Hureyre şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber bir gün sahabilerine hurma dağıttı ve her birine 7 tane verdi. Ben de orada olduğum için bana da 7 tane düştü. Bunlardan bir tanesi çekirdeksizdi ve en hoşuma giden de o oldu. Hazreti Peygamber'e bir yerden hurma gelmişti. O da onları ashabı arasında taksim etti. Kendisi de acele bir yere gideceğinden hissesine düşeni hızlıca yedi. Hazreti Ömer'in kıtlık çekmekte olan Medine halkı için Mısır valisinden yardım istemesi. Hazreti Ömer'in hilafeti zamanında bir sene Medineli Müslümanlar şiddetli bir kıtlığa girdiler. Bunun üzerine Hazreti Ömer o sırada Mısır valisi olan Amr İbnül As'a şu mektubu gönderdi. Allah Teala'nın kulu ve müminlerin emiri Ömer'den Asi oğlu Asiye. Selamdan sonra hayatım üzerine yemin ederim ki sen ve seninle birlikte olanları kendi karınlarınız doyduktan sonra ben ve benimle birlikte olanların açlıkları asla ilgilendirmiyor. Bu konuda bir yardım. Bu mektubu alan Amr İbnül As da ona şu mektubu yolladı. Allah'ın kulu ve müminlerin emiri Ömer'e Amr İbnül As'tan. Sana öyle bir kervan gönderiyorum ki onun başı senin yanında, sonuysa benim buradadır. Selam, Allah Teala'nın rahmet ve bereketi üzerine olsun. Hazreti Ömer'in Mısır valisi Amr İbnül As'ın göndermiş olduğu gıda maddelerini halka dağıtması. Amr büyük bir deve kervanını yola çıkardı. Gerçekten de bu, mektubunda belirttiği gibi başı Medine'de, sonuysa Mısır'da olacak kadar büyüktü. Bunun gelişi üzerine halka bir genişlik geldi. Hazreti Ömer, Medine ve civarındaki her aileye yüküyle birlikte bir deve verdi. Bunların dağıtımıyla da Abdurrahman bin Avf, Zübeyir bin Avvam ve Sa'd bin Ebi Vakkas'ı görevlendirdi. Bu kişiler sırtındaki gıda maddesiyle birlikte deveyi verdikleri ailelere üzerindeki yiyecekleri yer, kendisini de kesersiniz diyorlardı. Böylece halk develerin etini ve taşımakta oldukları yiyecekleri yediler. Ayrıca o develerin yağından katık, derisinden de ayakkabı yaptılar. Yüklerin konulmuş olduğu çuvallardan da faydalandılar. Bu şekilde Allah Teala halkı büyük bir sıkıntıdan kurtardı. Hazreti Peygamber'in esir bir sahabiyi getirip Müslüman olan kişiye 2 kürk giydirmesi. Cüz es-Sülemi şöyle anlatıyor. Müslüman olmamızdan önceydi. Hazreti Peygamber'in sahabilerinden birisini esir almıştık. Müslüman olmaya karar verdiğimde onu da alıp Hazreti Peygamber'in yanına gittim. Oraya vardığımda Müslüman oldum. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Ayşe'nin yanına git, yanında bulunan kürklerden 2 tanesini sana versin buyurdular. Ayşe validemize gidip, Hazreti Peygamber, yanında bulunan kürklerden 2 tanesini bana vermeni söyledi dedim. Müslüman kadınları, yüzlerini ve boylarını göstermedikleri için, Hazreti Ayşe de elinde bulunan uzun bir misvakla 2 kürkü gösterip, onları almamı işaret etti. Hazreti Ömer'in Yemen'den gelen kürkleri halka dağıtması. Hazreti Ömer'e Yemen'den kürkler geldi. O da onları halka dağıttı. Sonunda 1 tane bile kalmadı. Dağıtım işi bittikten sonra Hazreti Peygamber'in kabri ile minberi arasında oturdu. Kürklerden almış olan halk gelip ona selam veriyor ve dua ediyorlardı. Bu sırada Hazreti Hasan'la Hüseyin, anneleri Fatımatü Zehra'nın evinden çıkıp halkın omuzlarından atlayarak geçtiler. Sırtlarında kürk yoktu. Bunu gören Hazreti Ömer mosmor kesildi ve gözleri arasındaki damarı da kabardı. Kendi kendisine, "Allah'a yemin ederim ki onlara giydirebilecek hiçbir şey kalmadı," dedi. Onun bu üzüntülü halini gören halk, "Ey müminlerin emiri, çok güzel bir iş yapıp halkını elbise sahibi yaptığın için sevinmen gerekmez mi?" dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Ben şu halkın üzerinden atlamakta olan iki genç için üzülüyorum. Çünkü onların sırtlarında kürk yoktur. Ben bunu onlara çok gördüm. Onlarsa küçük düştüler," dedi. Bu olaydan hemen sonra Yemen valisine bir mektup yazarak Hazreti Hasan ve Hüseyin için iki kürk göndermesini emretti. Kürklerin gelişi üzerine de bunları Hazreti Hasan'la Hüseyin'e giydirdi. Hazreti Ömer'in Şeffa ile Atike'ye birer elbise vermesi. Şeffa binti Abdillah el-Adeviye şöyle anlatıyor. "Hazreti Ömer bana haber göndererek yanına gitmemi istedi. Bunun üzerine kalkıp gittim. Oraya vardığımda Atike binti Esid bin Ebil İys'ın da kapıda beklemekte olduğunu gördüm. İkimiz birlikte Hazreti Ömer'in huzuruna girdik. Orada bir saat kadar oturduk. Sonra iki tane elbise getirmelerini emretti. Bunların kaliteli olanını Atike'ye, daha az kaliteli olanını da bana verdi. Bunun üzerine şöyle dedim. Ey Ömer, ben Atike'den daha önce Müslüman oldum. Hem ben senin amcanın kızıyım. O ise bir şeyin değildir. Üstüne üstlük beni haber gönderip bineğinle getirttin. O ise kendiliğinden geldi. Buna rağmen onu benden üstün tutmanın sebebi nedir?" Hazreti Ömer ise şunları söyledi. "Aslına bakarsan ben o iki elbiseyi senin için saklamıştım. Ancak ikiniz birlikte gelince Hazreti Peygamber'e olan yakınlığını göz önünde bulundurarak Atike'ye daha kaliteli olanını verdim." Hazreti Ali'nin bir dilenciye bir elbise giydirip 100 dinar vermesi. Bir kişi Hazreti Ali'ye, "Benim bir ihtiyacım vardır. Bu ihtiyacımı önce Allah'a, sonra da sana arz ediyorum. Eğer ihtiyacımı yerine getirirsen Allah'a hamd, sana da teşekkür edeceğim. Yok yerine getirmezsen Allah'a hamd edecek, seni de mazur sayacağım," dedi. Hazreti Ali de, "İhtiyacını yeryüzüne, toprağın üzerine yaz. Çünkü yüzünde dilenmenin zilletini görmek hoşuma gitmiyor," dedi. Bunun üzerine adam toprağın üzerine "Ben muhtacım" diye yazdı. Bunu müteakip Hazreti Ali, "Bana bir elbise getirin," dedi. Bir elbise getirildi. Onu o kişiye giydirdi. Bunları giydiğinde adam şu şiirleri söyledi. "Sen bana zamanla güzellikleri kaybolup bir gün çürüyecek olan bir elbise giydirdin. Bana gelince ben hiçbir karşılık beklemeksizin sana övgülerimden yaptığım bir elbise giydireceğim. Sana giydirdiğim bu elbisenin çok yararını göreceksin. Yağmurların bereketiyle dağ ve ovaları canlandırdığı gibi övgü de insanların şan ve şerefini artırır. Sakın hayır işlerinde hiçbir zaman isteksiz davranma. Çünkü her kul yaptıklarıyla mükafatlandırılacak veya cezalandırılacaktır." Bunları dinleyen Hazreti Ali kendisine 100 dinar getirilmesini istedi ve bunları da o adama verdi. Oradakiler, "Ey müminlerin emiri, bu adama bir elbiseyle 100 dinar mı veriyorsun?" dediler. Hazreti Ali ise şunları söyledi. "Evet, bunları veriyorum. Çünkü Hazreti Peygamber'in insanlara derecelerine göre muamelede bulununuz buyurduğunu işittim. İşte bu kişinin benim nazarımdaki derecesi de budur." Bir Müslümana elbise giydirmenin mükafatı. İbn Abbas'a bir dilenci geldi. İbn Abbas ona, "Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun Resulü olduğuna dair şehadet eder misin?" dedi. O da, "Evet, ederim," karşılığını verdi. İbn Abbas, "Ramazan orucunu da tutar mısın?" diye sordu. dilenci evet tutarım diye cevap verdi. Bunun üzerine İbn Abbas ona bir elbise vererek şöyle dedi. Sen benden bir şeyler istedin. Bu durumda sana bir şeyler vermemiz üzerimize borç oldu. Ben Hazreti Peygamber'in Müslümanlardan kim başka bir Müslümana bir elbise giydirirse, elbise giydirdiği kişinin sırtında kaldıkça Allah da o giydireni korur buyurduğunu işittim. Kays'ın mücahitlere 9 deve kesmesi ve Hazreti Peygamber'in de onu övmesi. Hazreti Peygamber bir askeri birlik gönderdi. Başlarına da kumandan olarak Kays bin Sa'd bin Ubadi'yi tayin etti. Sefer esnasında aç kaldılar. Kays onlara binek develerinden 9 tanesini kesti. Medine'ye döndüklerinde bunu Hazreti Peygamber'e söylediler. O da cömertlik onun ailesinin güzel ahlaklarındandır buyurdu. Mücahitlerin aç kaldıklarında karaya vuran büyük bir balığı yemeleri. Cabir radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber döneminde başımızda Kays bin Sa'd bin Übade olduğu halde bir sefere gönderildik. Bu sefer sırasında korkunç bir açlıkla karşı karşıya kaldık. Kays bizim için 9 deve kesti. Nihayet bir gün deniz kıyısından geçerken büyük bir balığın karaya vurmuş olduğunu gördük. Onu parçalayarak orada bulunduğumuz müddetçe ondan yedik. Geri kalanlarını da yiyecek torbalarımıza doldurup dönüşte yedik. Eğer bozulmayacağını bilseydik, ondan bir parça da Hazreti Peygamber'e getirecektik. Hazreti Ömer'in emirleri, idareleri altındaki kişilere yeterli yiyecek vermekle yükümlü tutması. Hazreti Ömer Şam'a geldiğinde Bilal onun yanına gitti. Ordu kumandanları da oradaydılar. Bilal içeri girdiğinde, ''Ey Ömer, ey Ömer!'' diye bağırdı. Hazreti Ömer de, ''İşte buradayım, ne istiyorsun?'' dedi. Bilal şunları söyledi. ''Sen şu kişilerle Allah arasında bulunuyorsun. Sana gelince seninle Allah arasında hiç kimse yoktur. Şu önünde, sağında, solunda oturanlara bir bak. Allah'a yemin ederim ki Müslümanlar açlıktan kırılırken, bunlar kuş etinden başka bir şey yemiyor, lüks içinde yaşıyorlar. Bunun üzerine Hazreti Ömer, doğru söyledin. Yemin ederim ki bunlardan Müslümanların her biri için günde 2 avuç buğday ve katık olarak da yeteri kadar sirke ve yağ verme sözü almadan burayı terk etmeyeceğim, dedi. Onun bu sözlerinden sonra orada bulunanlar şöyle dediler. Ey müminlerin emiri! Bunu sana taahhüt ediyoruz. Üzerimize bir borç olarak kabul ediyoruz. Çünkü Allah çok büyük nimetler ihsan etmiştir. Hazreti Ömer de o halde mesele yok buyurdu. Hazreti Peygamber'in geçimi ve mali fedakarlıkları, sıkıntıları. Abdullah el-Hevrini şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'in müezzini Bilal ile Halep'te bir araya geldiğimizde ona ''Ey Bilal, Hazreti Peygamber'in maişetinin ve nafakasının nasıl olduğu hakkında bana bilgi verebilir misin?'' dedim. O da şunları anlattı. ''Ben bu konuda peygamber oluşundan vefatına kadar onun vekilliğini yaptım. Fakir birisi geldiğinde Hazreti Peygamber bana onun için elbise ve yiyecek almamı emrederdi. Ben de gider borçlanarak onu yedirir ve giydirirdim.'' Benim bu durumumu bilen müşriklerden zengin birisi bir gün beni çevirerek ''Ey Bilal, benim ne kadar zengin biri olduğumu bilirsin. Hiç kimseye borçlanma, para lazım olduğunda bana gel.'' dedi. Böylece o günden sonra parayı ondan almaya başladım. Bir gün abdest almış, ezan okumak için hazırlık yapıyordum. O sırada yanında bazı tüccarlarla birlikte o müşrik çıka geldi. Bana ''Ey Habeşli!'' diye bağırdı. ''Ne istiyorsunuz?'' dedim. Suratını asıp sert bir sesle ''Aybaşının gelmekte olduğunu biliyorsun değil mi?'' dedi. Ben de ''Evet biliyorum!'' dedim. Bunun üzerine ''Unutma ki aybaşına yalnızca 4 gün var. Eğer borcunu ödemeyecek olursan borcuna karşılık seni köle olarak alırım. Ben bu parayı senin ya da arkadaşının, Hazreti Peygamber'in yanımda bir kıymeti ve hatırı olduğu için vermiş değilim. gayem eskiden de olduğun gibi seni köleleştirerek koyunlarımı güttürmekti, dedi. Bunun üzerine insan tabiatı gereği çok üzüldüm ve korktum. Sonra çıkıp ezanı okudum. Yatsı namazından sonra evine giden Hazreti Peygamber'in arkasından ben de gittim. Kapıyı vurarak girmek için izin istedim. İzin verildi, girdim. Olan biteni anlatarak şunları söyledim. Ey Allah'ın Resulü! Anam babam sana feda olsun. Sana kendisinden borç aldığımı söylediğim müşrik var ya, o bugün beni köleleştirmekle tehdit etti. Bu borcu ödemeye ne senin ne de benim gücümüz kâfi gelmez. Bu adam beni rezil etmeyi kafasına koymuş. Hiç olmazsa müsaade et de çevredeki Müslüman kabilelere gideyim. Kim bilir, belki de Allah Teala peygamberine bir rızık vererek onu borçtan ve beni de bu kötü durumdan kurtarır. Oradan çıkıp doğru evime gittim. Sabaha hazırlık olsun diye silahlarımı, elbise ve ayakkabımı başucuma koyarak yattım. Yüzümü göğe doğru çevirdim. Yatağımın içinde dönüp duruyor, bir türlü uyuyamıyordum. Böylece sabahı ettim. Kalkıp yola çıkmaya hazırlanıyordum ki dışarıdan birisi, "Ey Bilal, Hazreti Peygamber seni çağırıyor," diye bağırdı. Elbiselerimi giyip Hazreti Peygamber'e koştum. Kapının önünde yüklü 4 devenin durmakta olduğunu gördüm. Kapıyı çalıp izin isteyerek girdim. Hazreti Peygamber, "Müjdeler olsun ey Bilal, Allah senin borcunu ödeyecek kadar mal gönderdi," buyurdular. Bunun üzerine Allah'a hamd ettim. Hazreti Peygamber sözlerini sürdürerek, "Kapının önündeki develeri gördün mü?" diye sordular. "Evet, gördüm," dedim. "İşte onlar yükleriyle beraber senindir. Artık satar, borcumuzu ödersin," buyurdular. Bunları Fedek'teki zengin birisi Hazreti Peygamber'e hediye olarak göndermişti. Yükleri yiyecek ve giyeceklerden oluşuyordu. Çıkıp hayvanların yüklerini indirdim. Onlara yem ve su verdim. Sonra da sabah namazı için ezan okudum. Namazın arkasından Baki denilen mezarlığa gittim. Parmaklarımı kulaklarıma koyarak var kuvvetimle "Hazreti Peygamber'de alacağı olanlar buraya gelsin," diye bağırdım. Bu şekilde Hazreti Peygamber'in bütün borçlarını temizledim. Üstelik de 2 dirhem fazla geldi. Oradan mescide döndüm. Halk gitmiş, Hazreti Peygamberse tek başına oturuyorlardı. Yanına varıp selam verdim. Bana develeri ne yaptığımı sorunca "Allah Teala peygamberinin bütün borçlarını ödememize imkan verdi," dedim. Bu kez "Artan bir şey var mı?" buyurdular. "Evet, 2 dirhem arttı," diye cevap verdim. Bunun üzerine "Beni onlardan kurtar. Sen onları birilerine vermedikçe de ailemin yanına gitmeyeceğim," dediler. Ancak o gün akşama kadar o 2 dinarı verebileceğimiz birileri gelmedi. Hazreti Peygamber o gece mescitte sabahladılar. Nihayet ertesi günü akşam üzeri 2 süvari geldi. Onları alıp götürdüm. Kendilerine yemek yedirdim ve giyecek bir şeyler satın aldım. Yatsı namazından sonra Hazreti Peygamber beni çağırarak "Ne yaptın onları?" diye sordular. Ben de "Allah seni onlardan kurtardı," dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber tekbir getirdi ve ölmeden önce kendisini bu 2 dinardan kurtardığı için Allah Teala'ya hamd etti. Sonra onunla birlikte çıktık. Bütün hanımlarına teker teker uğrayarak selam verdi ve en sonunda da yatacağı hanımının hücresine gitti. İşte Hazreti Peygamber'in mali durumu ve geçimi bu şekildeydi.